Efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi günler. Good morning, hello, welcome to all. Bugün İngilizce konuşuyorum. Neden diye soracak olursanız, çünkü bugün yanımda çok çok önemli yeni bir arkadaşımız var. Çoğu zaman Mehmet'le biz bunu söyleşi olarak yanımızda kendi takımımızdan arkadaşlar alıyorduk. Ama bugün yanımızda İngiltere'den Anıl Erduran var. Anıl'a lafı vermeden önce, bro Mehmet nasılsın?
İyiyim kardeşim, sen nasılsın?
Çok iyi ya, her şey çok güzel gidiyor. Sana bir şey söyleyeyim abi. Unify TR, bak samimi söylüyorum. Baş ağrısına, burun ağrısına, kulak ağrısına, bel ağrısına, göbek ağrısına,
Çok
her
gitti
şeye, hatta ve hatta kuş ağrısına bile süper geliyor. A'dan Z'ye kadar
daha.
A, B, C, D, E, F, G vitaminleri hepsi var. Bak son 15 senedir yönlemsiz, virgülsüz, noktasız cümle kuruyorum. Bak bunu Orhan Pamuk duysa, gerçek diyorum, o Nobel ödülünü bir tarafıma sokar. O kadar hızlı konuştum yani. İyisin, hayat nasıl gidiyor?
İyi kardeşim, seni sormalı. Hayat süper, 10 numara. Havalar serinlemeye başladı Türkiye'de. Tabii siz Türkiye'de olmadığınız için bilmiyorsunuz nedir ne değildir diye. Bilmiyorum ne kadar merak ediyorsunuz ama yani havalar güzelleşmeye başladı. Artık kış
Süper.
geliyor.
Süper, süper. O zaman fazla laf uzatmayalım. Yanımızda çünkü ağır abi, hani tabiri caizse ağır abimiz var. Anıl
Aynen.
hocam merhaba, sesim geliyor mu?
Geliyor hocam.
Ne yapıyorsun, iyisin abi? Oh, I'm gonna speak in English. Mr. In English, English side. American Kingdom. Ne yapıyorsun abi? İngilizce değil de Türkçe konuşalım istiyorsan.
İyi abi, aynı bildiğin gibi geldik buralara işte. Devam ediyoruz. Bir problem yok. Burada her zaman kış, her zaman yağmur yağıyor, biliyorsunuz zaten. Yani güneşi gördüğümüz zaman ayçiçeği gibi böyle yukarıya bakıyoruz hemen.
Çok
Biraz
çok ne
hava
kadar
bakıyor. Onun
doğru, ne kadar
dışında
doğru.
şu an bile yağıyor büyük ihtimalle dışarıda yani. Genel olarak yağmurlu bir iklim var. Onun dışında keyifler iyi. Sizleri sormalı.
Bizden
Çok
de iyi
güzel.
abi.
Teşekkür ederiz geldiğin için.
Teşekkür
Bize
ederim.
onur verdin, gurur verdin. Çok
Sağ ol.
teşekkür ediyorum. Umuyorum senden sonra Türkiye'de daha değişik, daha ünvan sahibi olmuş MVP'lerimizi, abilerimizi ağırlayacağız. Seninle başlıyoruz. Onun için abicim kendini tanıt. Kimsin? Kimlerdensin? Hangi köydensin? Ne yapıyorsun? Hatta ve hatta bu şapkayı neden takıyorsun? Bize bir anlat. Sonra sunumuna başla. Biz de zamanı geldi mi sorularımızı sorarız abicim. Eyvallah. Şapkadan başlayayım istersen. Bir hafta kadar önce bir tatilden geldim. Fazla güneş alan bir yerden. Bir sene böyle Londra'da beyaz tenle dolaştıktan sonra güneşi görünce kafa bayağı bir yandı. O yüzden böyle soyulmalar falan, garip bir yaratık haline döndüm. O yüzden bir süredir böyle birkaç gündür şapka takıyorum. Şimdi de seyircilere çok korku dolu anlar yaşatmamak için şapkayla çıkayım dedim. İnşallah şapkayı çıkardığımız zaman tekrar başka bir session yaparız. Onun dışında ismim Anıl Erduran. Hali hazırda İngiltere'de, Londra'da Hitachi bünyesinde çalışıyorum. Burada görevim Subject Matter Expert olarak geçiyor. Yani Microsoft teknolojileriyle alakalı tüm IMEA bölgesinde, Avrupa bölgesinde local country'leri aslında knowledge transferi yapıyorum. Onları gerek eğitim veriyorum, gerek işte content hazırlıyorum. Bunun öncesinde de Türkiye'deydim. Türkiye'de komünitelerde bayağı aktif rol aldım. O yüzden zaten hepinizle tanışıyoruz daha önceden. Türkiye'de de işte partnerlerde genelde değil aslında, hep partnerlerde çalıştım. Sürekli danışman ve eğitmen rolünde. Bayağı yıllarca eğitim verdim. İşte danışmanlık yaptık. Türkiye'de bayağı bir şirkete gidip implementasyon yaptık. Bugün de aslında güzel bir session benim için Hyper-V, çünkü hatırlıyorum Microsoft ofisinde, eski ofisinde ilk verdiğim session Windows Server 2008 Hyper-V idi. O zaman daha yeni çıkmıştı, ilk Hyper-V daha 2008 ile birlikte feature olarak sunulmuştu. Ve ilk anlatanlardan birisi de bendim. Çok güzel bir deneyim değildi çünkü o zamanlar VMware biliyorsunuz bayağı bir, hatta tekti. Dinleyiciler de sadece VMware tabanlı geldikleri için bayağı böyle ilginç sorular sormuşlardı bana. Ama Microsoft bu noktada bayağı bir transform oldu. 2008'de başlayan süreç 2002'ye geldi. 2002'de daha bir elimizde elle tutulur bir hypervizörümüz vardı. 2016'da ise artık tamamen cloud-born dediğimiz bir hypervizörümüz var. Bugün ondan birazcık bahsedeceğiz. Tabii ki çok fazla feature var, yani onlarca farklı feature var. Ben böyle başlıklar, notlar aldım şeylerin, anlatılabileceklerin. Vaktimiz yettiğince önemli olanlara değineceğiz. Genel olarak bu kadar benim tarafımdan.
Süpersin abi. O zaman başla abi. Merakla bekliyoruz. Öyle diyeyim ben sana.
O zaman şöyle sorarak başlayayım. Hyper-V nedir biliyorsunuz değil mi arkadaşlar?
Abi bilmez miyiz?
Kullanıyor musunuz peki?
En son 2013 yılında bıraktım artık. 2014'te daha doğrusu. Ondan sonra pek şey yapamadım. En son 2 sene önce bir müşteri kurdum ama standalone bir yapı kurdum. Öyle bir cluster yapısı falan da kurmadım. Olma bitti yani Hyper-V hayatım. Ama artık takip etmediğim için de şu an hani senin anlatacaklarını merakla bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum özellikle. Bakayım ne gibi özellikler gelmiş, ne gibi yenilikler gelmiş. Söz sende hocam.
Tamamdır. O zaman hemen şöyle bir VPN bağlantım, bir disconnect olduğumu bağlayayım. Şu an ekranı görüyorsunuz diye düşünüyorum herhalde.
Doğru hocam,
benim destem. Şimdi ben aslında çok böyle sunuma girip tek şeye başlamayacağım. Sunum üzerinden anlatmadan ziyade biraz interaktif geçsin istiyorum. Ama şundan başlayalım isterseniz. Çok kısa süreci anlatayım. Hyper-V biliyorsunuz 2008 ile birlikte, Windows Server 2008 ile Microsoft bu aksiyonu aldı. Ondan önce Virtual PC vardı. Daha çok masaüstü tarafındaki sanallaştırmada ama production ortamında kullanan da vardı ama çok fazla enterprise'a girebilen bir ürün değildi. Ama 2008 ile birlikte Windows Server 2008'de Microsoft dedi ki ben hypervisor dünyasına giriyorum. Artık benim de içerimde bulunan rollerden bir tanesi donanımın üzerine hypervisor'u enable ediyor ve siz de sanallaştırmaya girebilirsiniz dedi. 2008 aslında R2 de değil, direkt 2008 olduğu için ilk adımdı diyebiliriz. Çok fazla eksiklikler vardı. Hatta Virtual Switch bile yoktu. Çok bariz bir komponent olan Virtual Switch dahi yokken Microsoft bu topa girdi. Çünkü aslında geleceğin aynı nasıl şu an bulutu önceden görüp aksiyon aldıysa geleceğin sanallaştırma, 2008'den bahsediyorum, sanallaştırmada olduğunu görüp böyle bir aksiyon aldı. Hatta çok güzel offerlar da yaptı. İşte lisanslama anlamında rakiplere nazaran çok daha maliyeti düşük şekilde siz implemente edebiliyordunuz. Sonra R2 geldi. Windows Server 2012 geldi. 2012 R2 geldi. Şu anda da elimizde 2016. Hala yok aslında. Şu an kullanabildiğimiz, eğer normal bir müşteriyseniz veya IT proyseniz TP5, TP5 sürümünü kullanabiliyorsunuz. Ama yani RTM sürümü de çok az bir süre sonra, 1-2 haftaya, hatta Ignite'da büyük ihtimalle yayınlanacak. Şu an top customer'lar işte veya işte Microsoft partner'ları aslında RTM bitlerini aldılar. TP5 de zaten RTM'den bir öncekiydi. Yani şu an 2016 elimizde ve kullanmaya başlayabiliriz. Microsoft bana göre, yani hikayeye bakarsak, 2012'de çok büyük bir atılım yaptı. 2012'de Hyper-V gerçekten özellikle VMware ile kafa kafaya kapışabilir hale geldi. Özellikle scalability'de işte ne kadar desteklediği, en fazla RAM, en fazla CPU ve feature bazlı VMware ile bayağı bir kapışabilir hale gelmişti. Fakat 2016 bambaşka bir dalga. Benim yani 2012'de biliyorsunuz şey olmuştu. System Center Suite'ini Microsoft tek bir product haline getirdi. Onun öncesinde biz İşte Configuration Manager vardı, Virtual Machine Manager vardı, Orchestrator yoktu, Opalis vardı. 2012'de Microsoft dedi ki ben sizin data center'ınızda private cloud implementasyonu yapabilmeniz için uçtan uca ürün ailesini veriyorum. Bu ürün ailesi de en temelde neyle başlıyor? Bir hypervisor ile başlıyor ve bunu 2012 ile veriyorum ben size dedi. Üzerine de System Center'ı koydu. Şimdi System Center bana göre çok çok önemli bir rol oynuyor. Fakat birazcık geleceğini de konuşacağız, System Center'ın nereye gidiyor diye. Çünkü çok önemli değişiklikler var. Ama System Center tek bir suite, tek bir license, tek bir paket içerisinde bana otomasyonu verdi, sanallaştırma çözümünü verdi, monitoringi verdi, service desk aplikasyonunu verdi, service manager'la. Bir anda ben bütün ürünün ailesine sahip oldum ve yönetebilmeye başladım. O zaman neydi? Hypervisor üzerine System Center. Bir anda ben data center'ımı uçtan uca yönetebilir hale geldim.
Hocam,
buraya kadar
Anıl, lafını kesiyorum da, biliyorsun ben SharePoint'çuyum, biraz da sana nefes aldırayım. Yani anlattıklarının benim uzaktan yakından alakam yok ama burada duyduğum olay şuydu. İşte Azure Stack çıktı, System Center çöktü. Yok işte Azure Stack çıkıyor, System Center bitiyor. Bu acaba ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Senin görüşün nedir bunun üzerinde?
Aslında süper bir soru. Bazılarının hala düşünmediği ama bazı müşterilerin de çok fazla aslında endişelendiği sorulardan bir tanesi. Şimdi Azure Stack önce nedir ondan bahsedeyim çok kısaca. 2012'de süper bir şey yaptı dedik. 2016'da geçen sene Ignite'da Microsoft dedi ki ben artık public Azure'u yani o public cloud'ı sizin data center'ınıza getiriyorum dedi. Şimdi bu çok iddialı bir sözü. Ben bunu ilk duyduğumda yani çok fazla heyecanlanmadım. Çünkü bundan birkaç sene önce de benzer bir duyuruyla gelmişti. Demişti ki ben gene public Azure'u sizin data center'ınıza getiriyorum demişti ve bize ürün olarak Windows Azure Pack'i vermişti. WAP, Windows Azure Pack aslında free bir ürün. Direkt download edebilirsiniz. Ve Microsoft'un dediği Azure benzeri bir yapıyı data center'ınıza kullanabilirsiniz. Ama dikkat edin, Windows Azure Pack diyorum. Azure Stack değil. Azure Pack şunu yapıyordu çok kısaca. Portal deneyimini size getiriyordu. Hani Azure'a girdiğinizde siz klasik bir tenant portalınız, admin portalınız, aslında tek bir portalınız var ya, oradan işte VM oluşturabiliyorsunuz, yeni bir SQL oluşturabiliyorsunuz. Bu portali size verdi. Böylece siz ne yapıyorsunuz? Öne Windows Azure Pack portali koyuyordunuz. Altında da System Center'ı koymanız gerekiyordu. Dependency'de Virtual Machine Manager'la entegre ediyorsunuz. Altta da Hyper-V'leri konumlandırıyorsunuz. Bir Service Provider olduğunuzu düşünün. Bir anda ben Hyper-V'lerle hiçbir custom portale yatırım yapmadan bir anda Azure benzeri, özellikle logomu falan upload edebileceğim bir portale sahip oldum. Süper. Ama sıkıntı şu, sadece portal deneyimini sürüyordu. Buradaki aslında sen SharePoint ile ilgilendiğin için biraz daha bilirsin belki development süreçlerini. Development tarafında biz developerlara ne diyoruz yıllardır? Cloud'ı kullanın, cloud müthiş. İşte on-premise'de sen bir network, bir işte sunucu, bir SQL alana kadar 1000 tane approval'dan geçmen lazım. Cloud'a çıktığında bir anda saniyeler içerisinde hazır, değil mi? Süper.
Evet.
Fakat çok büyük bir sıkıntı var. Sen şimdi developer'ını alıp cloud'a koyuyorsun. Diyelim ki Azure. Orada ne var? Azure'un networking servisi var. Azure işte resource manager'ı var. Azure'un kendi servisleri var. Adam burada geliştiriyor. Mesela blob storage'ı var. Blob API'ı var. Table storage'ları, table API'ları var. Şimdi adam burada uygulamasını geliştirdi, bitirdi her şeyini. Tamam, okey. Hadi bunu on-premise'de production'a alalım. Alamazsın. Çünkü bütün dependency'ler nereye göre? Boot'a göre. Sen tekrardan onu bir re-architect edip lokale alıp production'a geçirmen gerekiyordu. Azure Stack ile Microsoft diyor ki artık ben sana aynı API'yi veriyorum. Birebir aynı API. Aynı SDK, aynı framework, aynı infrastructure'ı gerçekten sana veriyorum dedi. Şimdi bunu söylediğimde zaten azıcık işi bilen adamlar, mesela Mehmet şu anda eminim kafasında ya onu düşünüyor ya da film izliyor, tam emin değilim.
Bence filme doğru daha yakın.
Çünkü dizi gibi izler gibi bir hali var. Hemen şunu soruyor olabilir. Public Azure'da System Center yok, değil mi? Ben hiç Azure'a girdiğimde bir VM oluşturduğumda System Center görmedim.
Evet.
O zaman Azure Stack'te de ne yazık ki System Center yok. Aslında ne yazık ki demeye gerek var mı bilmiyorum. Çünkü Azure Stack bambaşka bir şey arkadaşlar. Tamamen bir beast, yani canavar. Yani şu ana kadar gördüklerimizle karşılaştıramayız. Bu yüzden de zaten GA ertelendi. Yani çok yakında duyurulacaktı fakat Microsoft yetiştiremediği için 2017 Temmuz ayına ertelendi. Ve sadece predefined vendor'larla gidilecek. Yani siz kendiniz ben 3 tane sunucu alayım üzerine kurayım diyemeyeceksiniz. Sadece Microsoft'un söylediği vendor'lar üzerine kurabileceksiniz. Microsoft çok buna yatırım yapıyor. Özellikle DevOps senaryolarını, development senaryolarını bunda enable edecek. Hemen şu soruyu sorabilir Mehmet. Şu anda tam ağzını açacakken ben gireyim araya. Peki ben Infrastructure as a Service kullanıyorum. İçeride VM'lerim var, Hyper-V'm var, System Center'ım var. Azure Stack'e geçmeli miyim? Bence hayır. Çünkü aslında klasik danışman şekliyle cevap vereyim. It depends. Yani ne istediğine bağlı. Eğer sen sadece Infrastructure as a Service istiyorsan bence Azure Stack şu an için çok fazla gelebilir. Azure Stack biraz da Cloud Born Application'ın varsa, Container servislerini düşünüyorsan, tamamen Cloud Native bir Application'la Azure üzerinde de çalıştırabileceğin Application'ların varsa bunlar için süper, fakat sadece Infrastructure as a Service için şu an çok büyük gelebilir. System Center'ın geleceği de evet Azure Stack'le birlikte yok. Fakat Microsoft şunu dedi. Birçok eventte biz bu soruları soruyoruz. Çok yakında da MVP Summit var zaten. Microsoft şunu diyor. Windows Azure Pack'i ve System Center'ı desteklemeye devam ediyoruz. System Center 2016 zaten TP5 şu anda o da. O da çıkacak. Ve çok fazla bir customer base'i var System Center'da. Yani bu müşterilere gidip hadi System Center atın diyemez. Çünkü Azure Stack onlar için uygun olmayabilir. O yüzden bence side by side devam edecek. Bayağı bir süre diye düşünüyorum. Infrastructure as a Service için System Center artı Hypervisor devam edebilir. DevOps tarafı, container tarafı, cloud-borne application'lar tarafında da Azure Stack yavaş yavaş kendini yer alacak diye düşünüyorum. Ama Azure Stack'in daha çıkmasına bir sene kadar var. Ondan sonra adaptasyon süreci de var. O yüzden System Center düşünenler şu an için hala rahat olabilirler, devam edebilirler.
Şimdi
uzun bir cevap oldu ama.
Yo, olsun olsun, çok güzel oldu. Benim kafamı kuracağım bir nokta daha var mesela. Sen dedin ya işte Microsoft size aynı framework'ı, aynı API'yi sunuyor hem on-premise hem cloud için. Ama bu benim şahsi görüşüm. Microsoft'un bize sunduğu cloud API'ları on-premise API kadar güçlü değil. Mesela bir on-premise API ile yapabildiğini, çünkü on-premise'de olduğu için hani bütün kanallar açık, bütün portlar açık. İstediğini yapıyorsun. İstemezsen bile kendi API'ni kuruyorsun, değil mi? Ama şuradaki benim merak ettiğim soru, işte bu çok güzel bir şey. Yani Unify, bizim Unify Türkiye gibi hem on-premise hem cloud'ı bir API ile Unify yapıyorlar. Ama acaba bütün stack'ları kullanabiliyor musun aynı API ile?
Ben sana daha kötü bir şey söyleyeyim o zaman.
Söyle hocam.
Şu an public Azure'da olan API'ların tamamının Azure Stack'e gelmesi çok iyimser bir yaklaşım.
Ben onu merak ederim. Bunu duymak istiyordum ben.
Zaten kısıtlı diyorsun. Ben sana diyorum ki Azure'da kısıtlı olanın da Azure Stack'e gelmesi daha da kısıtlı olacak. Çünkü şöyle düşün. Big Data servisi var, Machine Learning servisi var. Bunlar Azure Stack'te olmayacak. Yani yakın zamanda olmayacak. 500'den fazla bir servisten bahsediyoruz. Senin az dediğin 500'den fazla servisten bahsediyoruz. Public Azure'da bunların Azure Stack'e gelmesi ben çok yakında görmüyorum. Tabii, çok tabii. Temeller gelecektir. O yüzden haklı bir nokta bence. Bu tamamen şeyle alakalı. Yani artı eksileri tartmak lazım. Belli komponentler yok ama cloud'ın getirdiği, cloud bazlı çalışmanın getirdiği de development süreçlerinde çok önemli artılar var. Esneklik var. Scalability var. Saniyeler içerisinde bir IaaS web farmını oluşturabilmek, işte web sitelerini oluşturabilmek, application'ı scale edebilmek gibi bir sürü nokta var. Tartmak lazım. Ayrıca şey de yapabilirsin. Yani benim her zaman söylediğim hibrit model daha çok benim işimi görüyor. Yani on-premise'de de bir şeyler tutup o Unify API ile birlikte de belli kısmını public'te tutup o hibrit model biraz daha faydalı gibi düşünüyorum ben. Evet. Ama zaman alacaktır. Azure Stack zaman alacak. Bayağı bir zaman alacak adaptasyonu.
Abi peki şeyi merak ediyorum ben. Hani geldim, ben hazır siteyi kurdum kendi yapım içerisine. Learn Nation var içerisinde de. Ben bu özelliği
artık yok bu arada.
Örnek diyorum yani. Aktifleştirmem mi gerekiyor içerisinde, yoksa zaten aktif olarak gelecek mi? Veya herhangi bir özelliği.
Yani şöyle, şu an aslında TP1 var. Birinci sürümü çıktı. Fakat birinci sürümü ikinci de aynı şekilde. Sadece biz şey diyoruz, Bench of Virtual Machine. Sadece 10-15 tane sanal makineyi tek bir sunucuya kuruyorsun. Aslında gerçek Azure Stack değil. Fakat onu kurup baktığında şunu göreceksin. Birebir Azure Portal'inin aynısı. Azure Portal'inde nasıl sen servisleri kullanmaya başlıyorsun? Genelde sol tarafta aktif olan servisleri görüyorsun, giriyorsun. Ve konfigürasyonunu yapıp başlıyorsun. Azure Stack'te de aynı şekilde. İçerisinde tümleşik olarak gelecek. Ve sen kullanmaya direkt başlayacaksın. Benim en büyük aslında çekincem şu. Ben mesela cuma günü public Azure'u kapatıyorum. Pazartesi açıyorum. Bana diyor ki 5 tane yeni özellik geldi. Bu consistency'yi lokal Azure Stack'te nasıl sağlayacaklar? Burası birazcık muamma.
Evet,
çünkü inanılmaz bir update cycle'ı var orada. İnanılmaz bir yatırım var. Her gün yeni özellikler geliyor. Evet. Bunu lokal Azure Stack'e uygulamak birazcık sıkıntı olacaktır. Ama çok fazla yatırım yapıyor Microsoft. Elbet bir çözümünü bulacaktır diye düşünüyorum.
Tamam.
Ama şu an direkt Azure Stack'i kullanabilirsiniz. Ben denedim. 10 saat falan sürdü installation'ı. Çünkü çok inanılmaz bir gereksinim var. İşte 128 GB RAM bilmem ne falan filan tek bir makine üzerine kurabiliyorsunuz. Konfigürasyon XML ile birazcık oynayarak şey yapabilirsiniz ama TP2'yi beklemekte fayda var bence. TP1 bitmek üzere. Desteği de kesilecek zaten.
Maliyeti falan nasıl olur acaba abi ya?
Nasıl?
Maliyeti falan ne kadar olur acaba? Çok yüksek olur herhalde.
Bu da işte müşterilerin sürekli sorduğu ama Microsoft'un henüz cevap vermediği noktalardan bir tanesi. Ama duyumlar alıyoruz. Duyum şöyle: bir normal direkt Azure siteyi satın alabileceksin diye. Tamamen official bir statement değil. Azure siteyi direkt satın alabilirsin. Ya da Azure'da nasıl kullanıyorsun sen? Kullandığın kadar değil mi? Per
Evet.
use modeli var. Aynı şekli buraya da uygulayacaklar. Yani ben deli gibi kullanmayacağım bunu. Sadece belli servisleri aktif edeceğim dediğinde per VM büyük ihtimalle bir licensing olabilecek. Karşılaştırmak lazım. Bu per VM veya per use Enterprise'in çok pahalı olabilir. Onlar satın alabilirler gibi farklı şeyler var. Ama şu an gözüken iki farklı yöntem. Ya direkt satın alacaksın ya da per use modeliyle aynı public bir servisi kullanıyor gibi de devam edebilirsin.
Anladım.
Azure Stack şu an Türkiye'de çok konuşulmuyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
Zaten
Tekrar.
sen konuşuyorsun abi, gördüğüm kadarıyla hani birkaç senin yazına
Benim
rastladım yani,
konuşma
başka
şeyim
kimse görmedim.
şeyden değil yani. Çok Azure Stack fanı olduğum için değil aslında. Burada müşteriler, çünkü Avrupa'da çok enterprise yerlere gidiyoruz. Hep yaptığımız konuşma işte Windows Azure Pack mi devam edelim veya işte Azure Stack'e mi geçelim? Sürekli Microsoft'la birlikte gidiyoruz oralara da. Oradan aldığım duyumlar, Türkiye'de de bence enterprise tarafta özellikle kendine yer bulacaktır. Özellikle mesela şeyi düşünüyorum işte, hızlı development cycle'ını hızlandırmak isteyen yerlerde. Bankalar bile belli bir noktada geçebilir. Sonuçta sensitive customer datasını buluta atmadıkça herhangi bir regülasyona tabi değiller zaten.
Yani yasalara da takılmıyorlar herhangi bir şekilde.
Yok,
Değerlendirmeleri lazım.
müşteri datasını göndermedikçe sıkıntı yok. Ama Türkiye'de görmemiz herhalde bir, yani zaman alacaktır diye düşünüyorum. Ama inanılmaz bir iş, şey yani.
Sen daha iyi biliyorsun abi.
İnanılmaz bir
Aslında
ürün.
Türkiye'ye bazı şeyleri kabullenmesi biraz zor oluyor. Daha yeni biliyorsun, Office 365 yeni yeni kabullenmeye başladı. Yani bununla kadar sürer bir muamma dediğim gibi.
Hayırlısı be Mehmet. Ne yapalım?
Yapacak bir şey yok abi. Çok da.
Sizin gibi değerli MVP'ler işte anlatacaklar ki müşteriler de öğrenip konumlandırsınlar.
Tamam abi, senin kadar değerli olamadık daha.
Yok, estağfurullah. Yere düşeceğiz artık estağfurullah demekten.
Tamam.
O zaman ben hızlıca başlayayım mı birkaç ilginç özellikten bahsetmeye? Tabii
Tamam.
tabii buyur abi.
Merakla bekliyoruz şu an.
Şu an ekranı görüyorsunuz. Şöyle çok önemli 5-10 tane işte özelliği listeledim. Zaten yarım saat olmuş, bayağıdır konuşmuşum. Çok önemli birkaç özelliği listeledim. Bunlara hızlıca ekran üzerinden bakalım istiyorum. Şimdi bana göre en önemlilerden bir tanesi, şu an Virtual Machine Manager'ı görüyorsunuz.
Evet.
Virtual Machine Manager üzerinde 4 tane sunucum var. İsimleri de Nano Server. Şimdi Nano Server daha önce duyduk mu?
Böyle koyacağım.
Ben duydum
Duymadık
abi.
mı?
Ben duydum.
Evet.
Kullandım da hatta. Süper.
Kullanmadım da duydum.
Ama işte biliyorsun SharePoint düzen olmadığı için pek ilgi alanıma girmedi. Ama
Evet.
duydum. Mesela ya sana bırakayım lafı da, duydum, kullandım da hatta, çok da hoşuma gitti diyebilirim.
Size bilgisi geldi diyorsun.
Tabii tabii tabii.
Şimdi Nano Server aslında çok ilginç bir hikaye. Biliyorsunuz Windows Server 2008'de bir de Core Edition geldi bize. Windows Server Core Edition. Core Edition desktop olmayan çok daha düşük megabaytlı kurulabilecek, özellikle Hyper-V loadları için bir Server Edition'ıydı. Fakat baktığınızda Server Core implementasyonu çok fazla olmadı. Çünkü çok daha yani Nano Server'la karşılaştırdığında hala hantal kalıyordu. Ve özellikle troubleshooting tarafında veya aksiyon alınmasında problemler yaşanıyordu sorun anında. Microsoft 2016'da biliyorsunuz bu şey trendine girdi. DevOps, işte container, cloud-born applications, işte Linux'ı seviyoruz biz falan gibi, böyle farklı bir, özellikle yeni CEO ile birlikte farklı bir vizyonda ilerliyor. Open source tarafı çok destekliyor. İşte Chef, Puppet gibi konfigürasyon tool'ları artık Windows içinde okeydir, hepsini destekliyoruz diyor. Hatta bizim kendi konfigürasyon tool'larımız var diyor. Nano da bunların, aslında bunları destekleyen en önemli komponentlerden bir tanesi. Nano Server sizin artık kurulum yaparken seçebileceğiniz farklı server tipinden bir tanesi. Fakat direkt kurulum yaparken ben Nano Edition kuracağım diye kuramıyorsunuz. Öyle bir seçenek yok. Şimdi göstereceğim. Özel bir implementasyonu var. DVD içerisinden belli scriptlerle aktivasyonunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama günün sonunda NanoServer footprint'i oldukça düşük, çok çok düşük megabaytlardan bahsediyoruz. Oldukça düşük, çok az memori kullanan, 150 megabayt, 200 megabayt gibi memori kullanan ve sadece belli amaçlara hizmet etmek için tasarlanmış bir işletim sistemi. Gene aynı siyah ekranı görüyoruz fakat bu sefer içerisinde MSI dahi yok, birçok servis yok, hiçbir rol yok. Bu rolleri direkt siz enable ederek eklemeniz gerekiyor. Support edilen roller sınırlı gene aynı şekilde. Ama Microsoft diyor ki ben bunu şunun için tasarladım. Özellikle Hyper-V load'ları, özellikle container, özellikle cloud-borne application tarafında kullanabileceğiniz attack surface'ı oldukça az, update etmenizi çok az gerektirecek şekilde tasarlanmış bir işletim sistemi diyor. Şimdi bu işletim sistemine baktığınızda aslında şöyle bir hızlıca connect olalım bir tanesine. Şurada benim vardı bir tane galiba.
Hocam o açılırken şunu diyebilir miyiz mesela? Active Directory'nin NanoServer üzerine çok güzel olur mu? Cukka oturur mu?
İyi de alayım.
Mesela şunu diyebilir miyiz o zaman? Active Directory NanoServer üzerinde Cukka diye oturur mu?
Active Directory.
Evet.
Aslında olabilir. Sadece servis olarak kullanıldığında mantıklı. Çünkü Active Directory nedir? Yani şöyle bakıyorum ben NanoServer'a. Oraya koyup unutacağım servisleri biraz daha konumlandırmak benim için daha mantıklı gibi geliyor sanki. Şimdi Active Directory günlük operasyon işi fazla olan servislerden bir tanesi olduğu için.
Ya işte şirketten şirkete değişiyor Anıl. Şimdi küçük bir şirkette 10 kişilik, 15 kişilik, 100 kişilik. Ya işte kullanıcıyı bir defa eklersen ondan sonra olay bitmiştir. Ben de düşündüm hani böyle küçük şirketlerde, orta boy şirketlerde her gün Active Directory ile çalışmayanlarda NanoServer'e yüklersin, scriptlerle beraber kullanıcı eklersin, authorization yaparsın, exception yaparsın ve unuttuğun bir sunucu olur orada. Hani hep fazla girmezsin oraya. Öyle düşünüyordum ben.
Güzel bir use case ama işte orada şey geliyor. Ufak şirkete gittiğinde bu sefer şimdi NanoServer'ı yönetebilmek için PowerShell bilgisine sahip olmak gerekiyor. PowerShell bilgisinde ufak şirketlere gidildiğinde, daha SMB'ye gidildiğinde PowerShell yetkinliği biraz daha aşağıya düşüyor. Geliştiriyor insanlar kendilerini ama o yüzden olabilir. DNS mesela güzel bir şey ama bana göre en çok bir container koşturmak için çok başarılı. Container servisi ondan da bahsedeceğiz. İkincisi de Hyper-V tarafında oldukça başarılı diye düşünüyorum ben. DNS mesela gene sadece DNS servisi koşacaksa DNS için bence DNS için komple bir makine kurup işte o desktop'la birlikte kullanmak çok akıl kârı değil. Çünkü DNS'le koyup unutacağımız servislerden bir tanesi. Ama farklı farklı use case'lerde çıkacaktır. Şu an zaten daha şeyde bile değil. Yani ne derler? GA sürümünde bile değil. TP5'te. Yavaş yavaş gelecektir. Ama şurayla karşılaştırmanızda fayda var. Şeye bakarsanız eğer mesela Docker'a bakarsanız veya böyle container koşturan servislerin o container runtime'ına bakarsanız oldukça düşük. 50 megabaytlar, 100 megabaytlardan bahsediyoruz. Container'ları çalıştıran enterprise'ların kullandığı. Microsoft buraya oynuyor aslında. Hala daha biraz daha çok onlardan footprint'ine bakıldığında. Ama zamana daha da gelişecektir. Ben mesela şeye sorduğumda Ben Armstrong vardır. Yani Hyper-V Virtual PC guy. Yani Hyper-V ile ilgili her şeyin üzerinden aktığı adam Microsoft'ta. Sorduğumda şöyle bir cevap vermiştik. Bayağı oldu ama valla biz bir şey yapıyoruz dedi ama biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz şu anda. Yani bir yola girdik. Çok eğlenceli. Çok güzel gidiyoruz. İşte konteynerler bilmem neler ama ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz demişti. Gideceğiz. Gittiği yere kadar gideceğiz diye. Çünkü bu yepyeni bir dal Microsoft için. Bu open source environment'lar işte konteynerler. O yüzden daha fazla gelişme göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ben Mehmet buna RDP yapmaya çalışıyorum. Gelmiyor. Fikrin var mı ya?
Ekranı tam net göremiyorum hocam. Benim ekran biraz küçük kalıyor.
Şimdi bırak Mehmet ya. Şimdi NanoServer olduğu için RDP olmuyor olabilir mi?
Yes.
Ne dedik?
Hyper-V server'da aynı şekildeydi. Hatırladığım kadarıyla doğru
değil mi? Ben Onu soldan bağlandığımda göreceğim zaten ekran bu. Bu kadar. Tek yapmamız gereken şöyle bir login olalım.
Abi sen yanlış at 8 GB vermişsin ano server'e. Yanlış mı görüyorum ben?
Gerçekten mi?
Öyle görünüyor.
Neyse ki Dynamic Memory'yi enable ettim.
Abi peki Allah Allah bu... support oluyor mu Dynamic Memory nano server'da?
Edebilirsin ya. Sıkıntı yok.
Allah abi, Allah. Bir şey daha soracağım ama söyledim gene seni. Hyper-V server vardı biliyorsun zaten. Peki 2016'da gelecek mi gene yoksa nano server olarak devam edecek hayatına?
Şöyle Hyper-V aynen devam ediyor yani kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Nano server aynı şey gibi. Azure Stack gibi düşünebilirsin. Farklı bir edition yanında geliyor. Tamamen use case'lere göre kullanabilirsin sen. Onun dışında Hyper-V aynı duruyor. Zaten DVD'yi takıp kurmak istediğinde Nano Server'ı görmüyorsun. Normal Windows Server 2012 veya Core Edition'ı aynı şekilde görüyorsun. Nano Server tamamen special bir kurulumla birlikte aktif edilebiliyor. Ve ana ekranında gördüğünüz sadece Recovery Console. Aslında şeye benziyor. Bir sunucularınız varsa sunucuların böyle ILO'ları vardı işte sadece troubleshooting yaptığınız böyle konsolları falan vardı. Birazcık ona benziyor. Microsoft diyor ki bunu Core'dan gelen aslında bir şey. Core'da çünkü bu da yoktu. Çok basic şeyleri düzenleyebilirsin. İşte nedir? Networking'i düzenleyebilirim ben. Şöyle gelelim.
Sanki biraz FreeBSD gibi olmamış mı abi? Linux tarzı.
Yani siyah ekranı benzetmek istediğinde çok şey bulabilirsin ya. FreeBSD olur. Farklı şeyler olur. Ama yani Microsoft'un mantığı da o şekilde zaten. O desktop'un verdiği hantallığı kaldıralım ki sadece servise odaklanabilsin. Temelde yapabildiğim network'i ayarlıyorum. IP'yi ayarlıyorum. Firewall'ı ayarlıyorum. Bir de WinRM'i, Remote Management'ı ayarlıyorum ki uzaktan bağlanabileyim. Bunu yaptıktan sonra konsolu kapatıyorsunuz. Artık geri kalan noktada PowerShell Remote ile bilmiyorum SharePoint'te ne kadar desteği vardır Gökhan ama PowerShell Remote'u biz bayağı sıklıkla kullanıyoruz. Özellikle IT Administrator'sanız ve yapınızda Windows Server 2012 üzeri varsa PowerShell ile ben her sunucuya uzaktan session açıp PSEG'e benziyor birazcık aslında. Aksiyon alabiliyorum. Bu da tamamen onunla destekli gidiyor. PowerShell Remote ile Nano Server'ı yönetmeye başlayabilirsiniz.
Biz de yapıyoruz hocam. One Environment'lerde işte atıyorum New York'ta bir ofisin olur. Londra'da olur, Singapur'da olur. Londra'da işte operations yaparsın. PowerShell Remote ile işte bir farmdan bir farma site yapabiliyorsun. İşte server kurabiliyorsun. Çok kullanıyoruz SharePoint üzerinde de PowerShell Remote'u.
Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kurulumdan birazcık hızlıca bahsedeyim. RDP bağlanmadı Mehmet gördüğün gibi.
Bağlanmadı evet abi fark ettim.
Şimdi DVD'yi taktığınızda ne yazık ki göremiyorsunuz. Bunun için Microsoft'un özel sunduğu scriptleri kullanmanız gerekiyor. DVD içerisinde gelen. Şurada gördüğünüz gibi benim aslında C klasöründe Nano, Nano Server, Image Generator diye Microsoft'un bana vermiş olduğu klasörü ve scriptleri buraya koydum. Çok basit bir şekilde modülü import etmem yeterli. O directory'e giriyorum ve modülü import ediyorum. Ondan sonra password'ümü set ediyorum PowerShell'de. Daha sonra şöyle bir aslında loop oluşturdum. PowerShell ne kadar kullanıyorsunuz, ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum ama ben her işimi PowerShell'le yapmaya çalışıyorum artık. Ve çok basit bir komut oluşturmuştum burada göstermek için. 4 tane veya istediğim kadar nano server oluşturmak istediğimde acaba ne kadar sürecek diye aslında comment'in çalışma süresini hesaplıyordu. Ama günün sonunda nano server oluşturmak için kullandığınız komut şu. New nano server image. Bu kadar. Edition'ı belirliyorsunuz. Medya nerededir? Bu medya dediğimiz Windows Server 2016 ISO'su. Nereye konumlandıracağım şeklinde verdiğinizde şöyle hemen bir tane basalım. Kaç tane oluşturmak istiyorsun? Bu benim oluşturduğum loop aslında. İki tane diyelim. Şöyle şuraya. Numlock'um mu çalışmıyor? Ha, yanlış klavyeye basıyormuşum. Yaptığı şey aslında sizin için gidip DVD içerisinden gerekli bilgileri alıp ardından Vim dosyasını alıyor, WMI dosyasını alıyor. Daha sonra bir VHDX oluşturuyor sizin için. Fakat en büyük artı şu arkadaşlar, birkaç dakika içerisinde, 5 dakikayı bile geçmez, 2 tane nano server imajım hazır. Ve sys preplenmiş şekilde. Peki ben bunu yeni bir makineye taktığımda ne olacak? 1 dakika içerisinde o sys prep bitip biraz önce gördüğümüz siyah ekranı göreceğiz. Şimdi bu niye önemli biliyor musunuz? Eğer biz konteynerlardan bahsediyorsak, konteyner yapısı bizim bildiğimiz VM mimarisine benzemiyor. Konteynerlar gün içinde veya haftada içerisinde yüzlerce oluşturup yüzlerce destroy ettiğiniz yapı. Yani persistent datayı tutmak için yapılandırılmış bir sistem değil. Kullan at tarzı bir yapısı var konteynerların. O yüzden bir nano server'ı oluşturmak, içine konteyner kurmak, işlemini gerçekleştirmek, aksiyonu almak ve tamamen destroy etmek sizin dakikalarınızı alıyor. Bunu karşılaştırdığınızda, full bir Windows Server 2012 ile karşılaştırdığınızda çok fazla vakit kazancından bahsediyoruz. Şu an birincisini oluşturdu, hatta ikincisine geçti. Aynı şekilde bu komutun parametresi ile birlikte de ben roller ekleyebiliyorum. Bakın dikkat ederseniz bir nano server imajı oluşturdum. İmaja da dedim ki cluster rolünü, storage rolünü ve enable remote management port diye bir feature var. Bunu da aktif et dedim. Yani içine gireyim, rolleri enable edeyim falan, öyle bir şeye hiç gerek yok.
Yani bunlar da aktif bir şekilde gelmiş olacak, evet. Yani. O zamandan da tasarlı.
Aslında Microsoft'un yeni modeli. Bunu daha da çok göreceğiz. Bu package management modeli geldi PowerShell ile birlikte. Paketleri bakın mesela SVMM package diye bir paketi ekledim. Bu şey demek. VMM agent'ını da üzerine kur demek. İşte nano server olsun, işte compute package'ini de kur falan filan deyip yaptığımda işlemi bitiriyor ve bana bir VHDX dosyası oluşturacak. Bakın bir tanesi oluşturdu bile. 800 MB civarı tutuyor. Bunu alıp yeni VM oluşturup içine koymam yeterli. Şimdi bu aslında sizin VHDX dosyanız. Peki sizce Mehmet, gene sana bu soru.
Buyurun.
Sence bunu ben fiziksel...
Hocam bir Mehmet'e biraz gıcık mısın?
Estağfurullah. Mehmet her zaman güzel sorularıyla renklendirdiği için onu okuyorum bugün. Şimdi ben diyelim ki bayağıdır da Türkçe anlatmıyorum ve gaza geldim şimdi. Şimdi diyelim ki elimde bir VHDX var. Nano server'ı oluşturdum. Ne diyorum bu? Hyper-V değil mi? İçine VM'ler kurabilirim, nano server'ı. Peki sizce bunu bu VHDX'i fiziksel, şimdi Hyper-V nereye kuruyorsunuz siz? Fiziksel sunucuya değil mi? DVD'yi takıyorsunuz, kuruyorsunuz. Fiziksel sunucuya bunu nasıl kuracağım? Veya bunu ben gidip bir Hyper-V'nin içerisine koyabilir miyim?
Koyarsan abi, niye koyamıyorsun? VHDX zaten.
Ama bu kendisi bir Hyper-V bu arada.
Yani orada, ama şöyle bir şey var. Hyper-V'nin mantığına ters değil mi? Ters olmuyor mu?
Hyper-V'nin 2016'daki özelliklerden bir tanesi de Nested Virtualization. Microsoft dedi ki artık fiziksel bir sunucuda Hyper-V'niz varsa onun içerisine istediğiniz kadar Hyper-V açabilirsiniz. Yani bu yıllardır VMware'de olan ama Microsoft'ta olmayan bir özellikti.
Şunu anladım abi o zaman. Ben bir tane şu an nano server falan çıkarttım aradan. Geldim bir Hyper-V kurdum fiziksel bir makineye. Üzerine bir sanal makine kurdum. Bunun üzerine de mi Hyper-V kurabileceğim?
Aynen öyle.
Peki ya burada benim işime yarayan ne olacak? Zaten bir tanesi sanal makine, bir tanesi de bilgisayar makine.
Şimdi nano server bahsettik burada. Şurada benim aslında tek bir Hyper-V cluster'ım var. Şurada bakın Blade 4 diye bir cluster. Bu tek bir Hyper-V makine. Ama içerisinde 4 tane de VM'im çalışıyor benim, nano server'ım. Bu nano server'ların içerisinde de sanal makineler ve konteynerler var.
Ben bu yüzden çok zaman VMware kullanmak zorunda kalmıştım.
O yüzden birinci use case, en önemlisi, güzel olanı bu. Özellikle demo ortamları için veya kendimizi geliştirmek için veya POC için çok başarılı bence. Bir tane Hyper-V host kurup içerisine 4 tane virtual machine kurup bunları cluster yapıp farklı farklı konfigürasyonları deneyebilirim ben. Evet. Hepsi destekleniyor. En önemlisi bu. İkincisi de birazdan bahsedeceğimiz aslında Hyper-V konteynerlarında güzel bir use case. Yani ben bir tane bare metal fiziksel sunucu koyup içerisine 10 tane nano server koyup veya bunları farklı bare metaller arasında cluster yapıp bu nano serverların içerisinde de konteynerları, Hyper-V konteynerları aktif edebiliyorum. Bu production ortamında kullanılabilen ve desteklenen bir senaryo.
Bayağı bir değişiklikler var ya gerçekten.
Yani bu aslında şey, uzun zamandır beklenen bir değişiklikti. Şimdi şu benim setup'ımdan bahsedeyim aslında. Hem de özellikleri anlatıyoruz böylece. Bir tane Hyper-V'm var burada, bir Blade'im var. İçerisinde de 4 tane nano server'ım var. Bu nano server'ların içerisinde de ben container'lar çalıştırabiliyorum. Bir diğer güzel özellik de System Center'dan bahsetmişti Gökhan. System Center'ı hala kullanabiliyorum. Örneğin şurada şu anda Virtual Machine Manager'ım var burada. Virtual Machine Manager içerisine ben nano server'larımı ekleyebildim. Direkt nano server'larımı Virtual Machine Manager'ın yetenekleriyle kullanmaya devam edebiliyorum. Buradan hemen şuraya atlamak istiyorum. Cluster'ımın ismi S2D Cluster. Bunun ne olduğuna dair bir fikriniz var mı?
Ne dedin abi?
Çok önemli özellikler.
Ben biliyorum abi. Bak, SharePoint'cuyum ama biliyorum. Side to side.
Yok abi, değil.
Neyi abi, ben göremiyorum da. Ben o yüzden soruyorum.
Anlamadım ben. Side to side'daki D ne? S2D.
Abi attım tutmadı, ne bileyim ben de System Center'cı mıyım, Hyper-V'ci miyim, ben SharePoint'cuyum abi, ne bileyim ben. Attım olmadı, ne bileyim.
Zaten yıllardır Hyper-V kurulumları yaptım müşterilerde.
Abi valla şu an ekranı tam göremediğim için çıkartamıyorum.
Şu an arıyorsun değil mi? Google'da arıyorsun.
Ya abi senden hiçbir şey saklanmıyor vallahi.
S2'de arkadaşlar çok önemli bir özellik. Yani Hyper-V'nin kesinlikle anlatmamız gereken özelliklerden bir tanesi. Storage Spaces Direct. Şimdi nedir diye soracaksınız. O yüzden evet, bir önceye gidiyorum ben. Storage Spaces diye bir özellik geldi 2012'de. Bu neydi biliyor musunuz? Bu şuydu. Microsoft dedi ki bize SAS Enclosure kullanarak, yani fiziksel hostları arkada bir enclosure'la bağlayarak, SAS kablolarıyla bağlayarak o enclosure'a koyduğunuz diskleri Hyper-V sunuculara pool olarak gösterebilirsiniz. Bu müthiş bir şey. Özellikle cluster konfigürasyonlarında. Ben 5 tane Hyper-V sunucu koyup o enclosure içerisine disklerimi koyup tier'lar oluşturabilirim. Mesela işte performance tier, gold tier, işte silver tier gibi. Daha sonra da bunları sunucular arasında dağıtabilirim diyorduk. Fakat buradaki en büyük dependency ne biliyor musunuz? O arkaya SAS enclosure'ı almanız gerekiyordu. O kablolamayı yapmanız gerekiyordu. Storage Spaces Direct ise ne biliyor musunuz? Microsoft artık Hyper-V 2016 ile birlikte Hyper-Converge setup'ı tam olarak destekliyor. Hyper-Converge nedir diye sorarsanız, Hyper-Converge şu. Bir Converge infrastructure dediğimiz bir yapı var. Bir de Hyper-Converge var şu an günümüzde. Hyper-Converge dediğimiz yapı şu. 5 tane sunucunuz var diyelim. Burayı iyi dinleyin, zaten direkt çakacaksınız benefitini. 5 tane fiziksel sunucum var. Şimdi normal bir setup'ta siz ne yapıyorsunuz? Hyper-V kurulumuna gittiğinizde ortamda bir SAN lazım değil mi? Bir shared storage lazım. Müşteri buna yatırım yapmış olması lazım. İşte fabric channel kablolarıyla bağlamış olması lazım. Özel switch konfigürasyonlarını yapmış olması lazım. Her fiziksel sunucuyu o SAN'e bağlaman lazım ki o SAN de baya bir pahalı alet kendisi. Günün sonunda bir anda siz çok pahalı bir setup'a doğru gidiyorsunuz. High availability'yi sağlamak için. Ama Hyper-Converge setupları, birçok firma var. VMware de bunu destekliyor. Sadece bunu yapan vendor'lar da var. Hyper-V de artık 2016 ile birlikte diyor ki, Mehmet 5 tane Hyper-V'yi, 6 tane Hyper-V'yi yan yana koyuyorsun fiziksel sunucuyu. Hiçbir SAN yok ortada. İçerisine lokal diskleri koyuyorsun. 5 tane, 10 tane SSD'leri, normal işte SATA diskleri, HDD'leri veya yeni nesil NVMe diskleri koyabiliyorsun. Bu 5 tane Hyper-V sunucusu sanki bir SAN'e bağlıymış gibi tüm diskleri tek bir havuz içerisinde, tek bir virtual disk olarak görebiliyor.
Abi,
bu Hyper-V için müthiş bir şey. Çünkü Hyper-V cluster'ında high availability'yi sağlamak için sen diskleri herkesin erişime yapması gerekiyor. O yüzden en büyük özelliklerden bir tanesi Storage Spaces Direct dediğimiz özellik. Yani SAN ihtiyacı olmadan artık siz cluster kurabiliyorsunuz, high availability yapabiliyorsunuz. İçeriye şeyleri koyun sadece, ne derler ona, lokal diskleri koyun. Hiçbir SAN olmadan istediğiniz gibi cluster'ı shared VHDX olmadan da koyabilirsiniz.
Abi,
hatta ben biraz daha ileriye gittim, bölüyorum Mehmet. Biraz daha ileriye gittim. Tek bir fiziksel sunucum içerisine 4 tane nano server kurdum. Bu nano server'lara sanal diskler taktım. Bu nano server'ları da o sanal disklerle Storage Spaces Direct yaptım. Yani artık Nested Virtualization'ın iyice içerisine kadar indik. Şöyle genel olarak baktığımda, bakın şurada Failover Cluster'ını açarsam eğer göreceksiniz. Aslında benim, bakın 4 tane server'ım var, nano server setup'ımda. Disklere baktığınızda Şöyle fiziksel disklerim var. Şöyle disklere gelelim. Pardon, pool'lara gelelim. Bakın fiziksel diskleri dediğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 tane nano. Her nano'da 2 tane data diski var. Ama günün sonunda 8 tane fiziksel diski tek bir cluster pool içerisinde birleştiriyor. Ve benim tüm nano serverlarım bu cluster pool'unu kullanıyor.
Abi,
Gökhan, ne yapıyorsun?
benim anlamadığım şu. Burada aslında baktığın zaman Hyper-V'nin bence mantığı çok değişmiş yani. Hani farklı bir yere doğru gitmiş. Niye diyeceksin? Önceden bir cluster ortamı kurabilmek için iki tane fiziksel sunucun olacaktı en az örneğin. Bir tane de ortaya bir storage koyacaktın ki bir cluster ortamı yaratasın. Şu an
Evet.
senin bahsettiğin çok farklı bir konu. Yani hani kendi lokal disklerini bile kullanabiliyorsun.
Evet, bu aslında hyperconverged dediğimiz yapı. Yani şu an hyperconverged diye arattığınızda bir sürü vendor var. Bunu sağlayan. Aslında vendorlar bunu Hyper-V ile kendi software'lerini kurarak sağlıyorlardı. Fakat Microsoft dedi ki artık ben bunu free olarak içerisine built-in destekliyorum. Yani lokal diskleri koyun sunuculara. Shared bir gereksinim olmadan direkt cluster oluşturabilirsiniz. Hepsini tek bir pool içinde kurabilirsiniz. Hatta bunun daha ileriki konfigürasyonunda ayrı bir session hak ediyor bu aslında. Şeyler oluşturabilirsiniz, tier'lar oluşturabilirsiniz. Mesela ben SSD disklerimi performans tier yapabilirim. Geri kalanları da kapasite tier yapabilirim. Çok IOPS isteyen application'larım SSD tier içerisindeki diskleri kullanır. Ama kapasite isteyen işte persistent datalar veya işte rapor dataları ise, data warehouse'lar ise kapasite tarafında durabilir. Bu yüzden müthiş IOPS'lere ulaşabilirsiniz. Bu çok önemli bir yenilik, çok güzel bir yenilik. Maliyetleri çok düşürecek. 4 tane sunucu alıp, 5 tane sunucu alıp bir anda cluster'lı bir yapıyı SMB tarafında kurabilirsiniz. HPA ihtiyacınız yok. Fibre Channel'a ihtiyacınız yok. SAS'a ihtiyacınız yok. JBOD'lara ihtiyacınız yok. Full supported bir hyperconverged platformuna sahip oluyorsunuz.
Yani
Ve
buradan
denemek isteyenler için de bölüyorum. Bir tane blade'im var veya bir fiziksel sunucum var. İçine 4 tane nano kurdum. 4 nanoyu Storage Spaces Direct Cluster yaptım. İçerisine de ayrı VM'ler açıp onların içerisinde container'ları koşturabiliyorum şu anda.
abi korkuyorum sormaya. Quorum disk hala duruyor mu Quorum disk?
Quorum disk aslında şeyin yani Microsoft veya bir vendor'la alakalı değil. O cluster mantığında olması gereken bir şey. Disk olmasına da gerek yok. Ama şöyle güzel bir özellik var Windows Hyper-V'de. Bahsedecektim. Yeri gelmişken bahsedeyim. Quorum biliyorsunuz şeydir. Ben de oyluyorum demektir. Yani sizin
Evet.
cluster'ınızda 6 tane üyeniz varsa 2'ye böl artı 1 elde ettiğiniz rakam çalışıyor olması lazım. Yani 3 tane sunucum varsa benim 2'ye böl işte 1 ancak 2 tanesi çalışır durumda olması lazım. Bir tanesinin failini karşılayabilirim demek. Bu genel bir formüldür. Quorum disk burada oylamaya katılıp ben de varım deyip şeyi arttırıyor aslında. Availability'yi arttırıyor. Ama şu an şunu yapabiliyorsun Mehmet. Bir cluster kurdun diyelim VMM'de veya Hyper-V'ler arasında. Quorum diski public Azure'da storage içerisine koyabiliyorsun.
Abi yani
Bu ne
şu
demek
an
biliyor
var ya.
musun? İnternet bağlantın yedekli olduğu sürece sürekli available, asla göçmeyecek. Azure tarafından işte sağlanan SLA ile birlikte sürekli aktif bir oylama demek. O
Abi.
yüzden bunun için eskiden biz şey yapıyorduk. Storage'da bir alan oluşturuyorduk veya artı bir sunucu koyuyorduk gibi gibi noktalara gidiyorduk. Şu an sadece Azure'da bir yer belirleyip bunu aktif edebilirsiniz. Quorum konfigürasyonu olarak
Bir de
cluster'larda.
fazla diski hatırladığım kadarıyla fazla bir diske ihtiyaç da duymuyor zaten 1 GB.
Sadece konfigürasyon dosyası ya.
Aynen
Yani
aynen.
aslında
Kalkıp bunu
1 GB şeydir. Best practice 1 GB'tır ama yani çok az kullanır.
Azure'da konumlandırdığın zaman hem düşük çok düşük bir maliyet ve yüksek erişebilirliğini de sağlamış oluyorsun bu sayede. Yani
Aynen öyle.
muhteşem bir şey.
Aynen öyle. O yüzden Storage Spaces Direct, Storage Spaces de devam ediyor. Direct Hyperconverged tarafında devam ediyor. Çok önemli yenilik özellikle SAN maliyeti gerektirmeksizin şu anda direkt aksiyon alabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi Storage Spaces Direct'te de bakın aslında burada konfigürasyonda direkt yapmışım. Cluster'ı test ediyorum sadece. Ardından New Cluster deyip bu cluster Şurada enable cluster storage spaces direct demem yeterli. Otomatikman bunu S2TD konfigürasyonu yapıyor ve tüm diskler artık tüm notlar arasında share edilebilir bir pool haline geliyor. Aynı SAN mantığıyla. Okay. Şimdi bunun dışında hazır buradayken şundan bahsedelim. Ben artık bütün aksiyonlarımı aslında şeyden alıyorum. Ne derler? PowerShell'le gerçekleştiriyorum. PowerShell 5 versiyonumuz mevcut şu anda. Biraz önce nested virtualization'dan bahsetmiştik. Nested virtualization denemek isteyenler için birkaç gereksinim var. Birincisi hostunuz veya içerisindeki VM'iniz Windows Server 2016 veya Windows 10 olması gerekli. Bu çok önemli. Şu an eğer Windows 10 çalıştırıyorsanız Windows 10 Hyper-V yani Windows Server 2016 içerisindeki Hyper-V ile aynı koda sahip arkadaşlar. Birebir aynı kod. Siz Windows 10'unuzda bir VM açıp bunu export edip direkt production'a import edebilirsiniz şu anda. Birebir aynı özelliklere sahip. Evet.
Abi şey Windows 8.1'de biliyorsun Hyper-V kuruluyordu. 8 de geldi zaten Hyper-V hatırladığım kadarıyla. Ama işte bir cluster yapısı test.
O client Hyper-V'di. Yani birebir aynı Hyper-V değildi.
Evet evet. Yani şu an senin bahsettiğin yani Server 2016 ile mantığı aynı anladığım kadarıyla.
Birebir aynı mantıktan ziyade birebir aynı koddan bahsediyoruz. Yani, direkt Hyper-V kodu Windows 10 içerisinde aynı. Bu ne demek biliyor musunuz? Kendi laptopunuzda Windows 10 yüklüyse veya benim home desktopumda Windows 10 yüklü. Ben onun içerisinde Hyper-V enable edebilirim. O Hyper-V içerisinde nested Hyper-V'yi enable edebilirim. Böylece desktop Windows 10'un içerisinde Hyper-V kurup o Hyper-V'nin içerisinde de 6-7 tane farklı Hyper-V'ler açabilirim günün sonunda. Birebir aynı kod.
Peki bir cluster yapısına dahil edebilecek miyim abi? Geçici olarak da olsa.
Büyük ihtimalle edemeyeceksin. Çünkü cluster'a dahil edebilmen için senin failover cluster özelliğine ihtiyacın var. Evet. Şu an ben diyorum ki Windows 10'da Hyper-V var. Cluster yok ne yazık ki. Bu aslında genel olarak şey production'ı unut. Tamamen test amaçlı işimizi kolaylaştıracak bir yöntem. Şimdi o yüzden Windows 10 ya da Windows 2016'ınız varsa ve nested'ı enable etmek istiyorsanız yapmanız gereken şey basit. Birkaç önemli nokta var. Windows Server 2016 olacak veya Windows 10 olacak. Onun dışında Microsoft size şey veriyor. Direkt GitHub üzerinde bir tane script var. Şu invoke web request ile buradaki enable nested VM script'ini aslında yüklüyorsunuz. Download ediyorsunuz. Çalıştırdığınızda. Onu alıp lokale download ediyor. Sonra da onu direkt çalıştırıp VM name parametresiyle hangi VM için nested virtualization'ı enable edeceğinizi yazıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an ben Windows 10 çalıştırıyorum. Benim Windows 10'um üzerindeki şunlar benim Windows 10'um üzerindeki VM'ler. 3 tane VM'im var. Nested HYP01 diye de bir VM var. Bunda lütfen Nested Virtualization'ı enable et diyorum. Bu arkadaşın yaptığı şey birkaç şeyi kontrol etmek. Birincisi öncelikle kapamam lazım diyor. Buna haberin olsun diyor. Makineyi kapatıyor. Makineyi kapadıktan sonra da bir iki önemli ayar var. Bunlara bakıyor. Birincisi Dynamic Memory kapalı olması lazım. Dynamic Memory enable olmayacak. Ve onun dışında da bir tane ufak bir şey var. Feature var. Virtualization Extension diye bir property var PowerShell'de. Onu aslında enable ediyor günün sonunda. Şöyle tekrardan bir çalıştırayım. VM is already set up for nesting. Yani VM şu anda aktif diyor. Hemen bakayım şöyle bir. Get VM prosesördü zannedersem. VM name. Neydi VM'imizin adı? Nested. EP. 01. Şunu alabiliyor muyum? Alıyorum. Tamam. Şimdi şunun şöyle bir property'si var arkadaşlar. Hemen bakalım. Expose Virtualization Extension. Eğer bu true'ysa bu Nested Virtualization bunun üzerinde aktif demektir. Dynamic Memory'yi de disable ederseniz bu şu demek. Ben şu anda bu makineyi Windows 10 içerisinde kurulu olan bir Windows Server 2016 sanal makinenin içerisinde Hyper-V enable edebilirsiniz ve Hatta container'ı enable edebilirsiniz ve kurulma başlayabilirsiniz. İstediğiniz aksiyonu alabilirsiniz. Çok basit bir şekilde şu komutu enable nested VM komutunu çalıştırmanız yeterli. Yani script'ini çalıştırmanız yeterli. Manuelde yapabilirsiniz işlemleri ama Microsoft çok ufak bir script hazırlamış. Check ediyor uygun mu değil mi buna bakıyor. Buradan hemen neye zıplayacağım? Aslında çok güzel. Bu storyline'ı kendim oluşturmadım ama hep birbiriyle böyle alakalı şeyler gelince. Şu invoke comment kullandınız mı daha önce?
Yok abi, benim PowerShell'e pek aram yok. Kullanmıyorum ben PowerShell'e.
Çok hayır Mehmet. Çok çok önemli bir comment. Özellikle eğer infrastructure yönetiyorsanız, Microsoft yapısını yönetiyorsanız, remote PS Station'da kullanıyorsanız bunların en önemlisi. Fakat ben size çok bomba bir özellik söyleyeceğim şimdi. Yine 2016 ile gelen özelliklerden bir tanesi.
Abi PowerShell... bana sorma bu sefer. Gökhan'a sor. Bilemiyorum ben.
Gökhan bilir ya. PowerShell Direct diye bir özellik geldi arkadaşlar. Efsane. Bomba.
PowerShell Direct.
Evet. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Hatta şurada uygulamaya çalışalım. Genelde demolar patlar ama biz patlatmadan bir yapmaya çalışalım. Şurada nested hyper vim var. Şuna bir connect olayım. Şimdi bu bir tane VM değil mi? Benim Windows 10'un içerisinde bir adet VM. Şimdi PowerShell remote'la biz ne yapıyorduk? Ne dedim ben size? Sen burada PowerShell'i açıp işte enter PS session diyerek bu VM'e bağlanabiliyorsun. Bu PowerShell session içerisinde mesela ben get process dediğimde otomatikman bağlandığım session içerisindeki uzak makinenin proseslerini alıyorum. Yani uzaktan yönetim gibi bir şey. Oraya session açıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. RDP açıp işte GUI üzerinden gitmek yerine. Fakat bunu yapmanız için...
Bu özellik Windows Server 2012 ile gelmişti. Pull olarak ekleyebiliyorduk sunucuları.
Tabii, Exchange Server'da falan da bayağı kullanılır hatta.
Evet evet. Bayağı bir kullanışlı bir özellik. Herhalde bayağı bir geliştirmişler bunları artık.
Evet. Burada önemli olan şu. Şimdi benim bu makineye PS Station açabilmem için çok mantıklı olarak Gökhan neye sahip olmam gerekiyor? Network'e değil mi?
Ondan önce abi Firewall rules'larını bir bana söylemen gerekiyor. Hangi portlarla geçiyorsun? Zaten bana şimdi Firewall'ını disable yaptım deme.
WinRM. Benim için tek exception bir makineyi kurduğum anda yapmam gereken tek exception WinRM. Windows Remote Management. Evet. Evet, evet. Windows Remote Management artık Microsoft'un standart connection protokolü oldu. Ve default da zaten o kurallar template olarak geliyor. Hatta Nano'yu açtığımızda ekranda WinRM'i açayım mı diye bir tane uyarı geldi direkt. WinRM'in açık olması benim için yeterli.
Çoğu zaman yetiyor da işte bunu şirketler kabul etmiyor bazen be abi. Yani herkes böyle WinRM'i kullanayım, bunu potential bir security risk olarak görüyorlar.
Şimdi WinRM HTTPS üzerinden çalışır. HTTPS'i security concern olarak görüyorlarsa oturup bir konuşmak lazım.
Ya abi görüyorlar şimdi sen PowerShell'den şimdi sunucuya şimdi erişebiliyorsan herkes erişir.
Credential girmem lazım.
Abi o en kolay credential. Ben sana ES üzerinden iki commentletle sana bütün passwordlarını çıkarayım hocam. En kolay o.
Ama zaten o zaman şöyle bir mantık var. Şimdi PowerShell'i unut. Sen zaten credential çıkarabiliyorsan, network'ün varsa, firewall'da açıksa PowerShell'i unut. Zaten bir sıkıntı var. Sen
bırak. ben onu diyorum işte. ben onu diyorum zaten.
Hayır, günün son takılın çünkü bununla ilgili de bir özellik var. Günün sonunda zaten sen belli bir server farmına sahipsin. O server farmda maintenance yapman gerekiyor. Zaten hali hazırda gününü RDP yaparak geçiriyorsun. Veya MMC konsollarda. PowerShell remote session bu noktada birazcık artı sağlıyor sana. Fakat burada şunu ilerlettiler. Diyelim ki şöyle bir senaryo. Sen bir service provider'da çalışıyorsun, tamam mı? Hizmet sağlayıcıda. Yüzlerce Hyper-V var. İçerisinde tenantlar var, şirketler var. Milletin sanal makineleri var. Sen 5 tane Hyper-V'den sorumlusun. Hyper-V'den ben direkt session açarak VM'lere erişebiliyorum. Müşteri VM'lerine. Ama diyelim ki VM'lerden bir tanesinin, hatta şöyle olsun. VM'lerden bir tanesinin network kartı patladı.
Evet.
Gitti. Şimdi buna erişebilmem PowerShell'le mümkün mü? Değil. Çünkü zaten network üzerinden gidiyorum. PowerShell Direct burada çok önemli bir güzellik sağlıyor bana. Diyor ki eğer bir Hyper-V adminiysen üzerinde bulunduğun host'tan host üzerinde çalışan VM'leri network gereksinimi olmadan direkt VM bus üzerinden session açabilirsin diyor. Bu müthiş bir şey arkadaşlar. Mesela ben şimdi gelip buradan şöyle yapayım. Invoke command deyip uzakta bir komut çalıştıracağım demek bu. Hangi makine üzerinde? Nested EAP01 üzerinde komut çalıştıracağım dedim. Komutumda script block içerisine yazmam lazım. Komutumda şu olsun. Mesela get process. Makine üzerinde çalışan prosesleri almak istiyorum. Bakalım çalışacak mı, bir yerde patlayacak mı? Hop, credential istedi. Bakın network'ünü disable ettiğim sanal makinenin credential'ını giriyorum. Aldım. Bakın network yok ortada. Bu inanılmaz bir şey. Çok önemli bir değişiklik. Troubleshooting'i veya işte management'ı sahip olduğunuz Hyper-V üzerinde çok kolay yönetebilirsiniz. Mesela ben disable network card disable etseydim gelip burada direkt şunu yazıp troubleshoot edebilirdim. Enable
network card.
Net adapter deyip içerideki .NET normal adaptörü, Ethernet adaptörünü enable edebilirdim. Bu çok önemli bir yenilik arkadaşlar. Network gereksinimi olmadan var olan Hyper-V'lerden içeriye direkt dalabiliyorsunuz. Aksiyon alabiliyorsunuz. Peki güvenlik dediniz. İşte o güvenlikte de Just Enough Administration, isimler süper bu arada, diye bir özellik geldi. Just Enough Administration ne demek biliyor musunuz? Biraz önce Gökhan'la konuştuğumuz aslında senaryonun aynısı. Mesela ben Service Provider'da çalışıyorum. Bir tane host'un management'ından sorumluyum. Hyper-V admin'i olduğunuz anda içeride kaç tane müşteri sanal makinesi olursa olsun hepsine ben dalabilirim. Hepsine connect olabilirim. Hepsinde aksiyon alabilirim. Hatta PowerShell Direct'le gördüğünüz network olmadan bile bulldozlama içeriye girebilirim. Değil mi? Just Enough Administration bu noktada size özel bir katman sağlıyor. Just Enough Administration aslında PowerShell session'larını restrict ediyorsunuz. Konfigürasyon uzun sürüyor ama ne yaptığını bahsedeyim. Çok önemli bir yenilik. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. Bu adam sadece ve sadece şu 10 tane VM'e girebilir. Bakın kriterin detayına bakın. 10 VM'e girebilir. Bu 10 VM içerisinde sadece şu 5 tane komutu çalıştırabilir. Get process, get service, get bilmem ne. Bunları çalıştırabilir. Ve onları çalıştırırken de mesela get process deyip name'e sadece belirli kelimeleri koyabilire kadar sınırlandırabiliyor. Şöyle bir senaryo düşünün arkadaşlar. Bakın müthiş bir şey. Yıllardır yaşadığımız sorun. Bir şirket geldi size, dedi ki Mehmet, çağırdı seni, MVP'sin dedi, biliyorsundur bu işi dedi. Dedi ki benim Active Directory'm var, bir de DNS'im var. Ben bunların admininin, mesela Active Directory admininin şöyle bir şey yapmak istiyorum. DNS admini oluşturmak istiyorum dedi. Yani bu adam şunları yapabilsin, DNS servisini yeniden başlatsın, tamam mı? Bu kadar. DNS üzerinde işte get DNS zone desin, get bilmem ne desin, bir de birkaç aksiyon alabilsin dedi. Ama bir de şunu dedi, yalnız bu arada dedi, benim DNS'im Active Directory üzerinde tümleşik dedi. Şimdi bu adama sen DNS üzerinde yetki verebilmenin tek şansı ne yazık ki adamı domain admin yapmak. Evet. O yüzdendir ki bizim Active Directory adminlerimizin hepsi aynı zamanda DNS adminidir. Ve bu strictly ayırabilmek oldukça zordur. DNS'i ayrı makineye koyarsın, entegrasyon yaparsın, feragat edersin bir şeylerden falan filan. Just Enough Administration şunu diyor. Ben bir tane özel session hazırlıyorum DC üzerinde. Adminleri belirliyorum, grubu belirliyorum. Ve diyorum ki bana bağlanan adamlar sadece şu 5 tane DNS komutunu çalıştırabilir. Mesela adam restart NTDS diyemez. Yani Active Directory'i yeniden başlatamaz. Sadece DNS ile ilgili aksiyon alır ve geriye çıkar diyorum. Ve bunun hepsini de canavar gibi loklayabilirim diyorum. Abi, o yüzden Just Enough Administration müthiş
bunun, bir özellik. Bunun aynısı değil de 3 aşağı 5 yukarısına Office 65'e de yaptılar. Conditional Access. Onun evet. Dışında böyle. İşte atıyorum şirket dışında olursan Office 65'e giremezsin. Şirket dışında olursan mesela network'in dışında olursan hem multi factor authentication, hem login password isteyebilirim. Veyahut şirket network'ünde olursam Office 65'e giremezsin gibi yeni yeni rule'larda yapıyorlar onlara.
NGPS'li kurallar falan var bunları, evet. Şey, conditional access yapacağım.
Evet.
O kuralları hatırlıyorum. Bayağı bir zaman geçirmiştik onlarla. Çok komplike şeyler var. Buradaki özellikse bu tamamen PowerShell based. Yani PowerShell'de adımın get service yazdığında tire name'deki name'e koyacağı kelimeleri bile söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar.
Abi, çok hiçbir şey. Hiçbir şekilde GUI falan yok mu bunun?
Neyi yok mu?
GUI yani bir görüntüsü yok mu? Ekran görüntüsü yok mu? Yani bir GUI'den konfigürasyon yapamıyor muyuz? İlla PowerShell mi kullanmamız lazım?
Bu tamamen Just Enough Administration PowerShell için tasarlanmış bir şey. Yani şunları hedefliyor aslında. Sen zaten PowerShell'le remote session'la günlük hayatını geçiriyorsun sunuculara ama bir security kaygın var. O zaman Just Enough Administration'ı PowerShell'e apply et diyor ve böylece strict yapıya sahip olabilirsin diyor. Bir GUI yok. Konfigürasyonunu da direkt, bununla ilgili yeni bir makale yazdım aslında, yayınlanacak yakında yabancı bir sitede. Konfigürasyonu uzun, sadece PowerShell'le yapılabiliyor. Bayağı bir şey editliyorsun günün sonunda. Dosyalar oluşturuyorsun aslında, session, özel session dosyaları. Ama sadece PowerShell'e özel. Başka bir şey
hocam,
için değil.
Hocam sen bilirsin, sen hani gurusun artık, bu işi yemişsin, doğru, bitirmişsin de. Bunun reporting'i var mı? Mesela şimdi sen bunu çok güzel anlatıyorsun işte. Just enough information. Ben 17 kişiye verdim hakkı. 3 ay hastalandım. Tatile gittim. Yok, unuttum. Bunu acaba bir report olarak bir PDF'e, bir Excel'e falan çekebiliyor muyum? Veyahut bunu en hazırından Azure üzerine çekip oradan işte bir web aplikasyona koyabiliyor muyum? Yoksa bu bildiğimiz gibi hani ya get process yapacağım gibi işte get accepted users gibi PowerShell command'leti mi var bunun?
Mehmet, var mı fikrin?
Abi benim aklıma tek orchestrator geliyor şu an.
Yok değil. Ya orchestrator yapar bir şeyler de. Şöyle Gökhan, süper bir soru bu arada. Atlamıştım orayı. By default içerisinde reporting'i geliyor. Ama reporting dediğimiz tabii böyle SQL reporting gibi böyle çok detaylı bir şey beklemeyin. Birkaç tane yönteminiz var. Bir, konfigürasyonu yaparken transaction enable edebiliyorsunuz. PowerShell transaction diye bir şey vardır. Duydunuz mu bilmiyorum. PowerShell transaction'ı group policy'de enable ettiğinizde şunu yapıyor. Yazılan tüm komutları çıktıdaki hatalar dahil olarak bir directory'ye export ediyor. Ben Just Enough Administration'ı aktif ederken transcript'i şuraya alsın deyip bir yer belirlediğimde o strict ettiğim adminlerin hepsi bağlanıp aksiyonu aldıkça arka tarafta sürekli transcript geliyor. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, aldıkları hatalara dair benim büyük bir transcript dosyam oluyor. Bu bir. İkincisi de şunu yapabilirsiniz. PowerShell'in module logging'i var. Yani PowerShell modüllerinin Event Viewer üzerinde loglamasını sağlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir grup policy var. Grup policy enable ettiğinizde organizasyonunuzda veya sunucular üzerinde çalışan tüm PowerShell session'ları otomatikman Event Viewer'a gidiyor. Peki Azure üzerine gidebilir miyim dediğinde de çok müthiş bir şey aslında. Biliyorsunuz yeni bir çözüm var. Operations Management Suite diye OMS çözümümüz var. Bulut tabanlı monitoring ve işte orchestration, automation tarafı. Sen çok kolay, ben module logging'i enable edip OMS ve blokları toplayıp analizini bulut tarafında yapabilirim. Yani reporting ve logging desteği var. Kesinlikle olması lazım aslında. Çok süper bir soru.
Tamam.
Okay.
Süper. Süper.
O zaman bayağı bir konuşmuşuz. Son olarak şeyden de bahsedeyim istiyorum. Eğer biraz daha vaktimiz varsa. Gerçi orada da saat geç oldu ama. Konteynerlardan çok hızlı bahsedeyim istiyorum. Eğer sizin için uygunsa.
Uygundur hocam.
Şöyle iki tane sunucum var benim. Herhalde bunları kullanabilirim diye düşünüyorum. Burada. Gene biz şu bizim nested şeyi açalım. Şimdi container deyince aklınıza ne geliyor?
Hocam işte Anıl, ben anladığım kadarıyla işte birden fazla sunucuyu belli bir yere toplama ve bir operasyonla bütün sunucular üzerine bir şey geçirebilme, yapabilme. Container. O geliyor aklıma.
Hyper-V Cluster'a benziyor. Mehmet, senin var mı fikrin?
Abi yok, ben farklı şeyler çıkartıyorsun. Ben bu sefer artık fikir söylemiyorum.
Container arkadaşlar aslında Microsoft'un ortaya çıkardığı falan bir şey değil. Yıllardır kullanılıyor. Docker'ı
Unix
duymuşsunuzdur
yapılan
belki.
Docker değil mi? Docker
Evet,
evet.
Linux tarafında bayağı yıllardır kullanılıyor. Docker
Balinalar
dediğimiz
onlar resmi
aslında,
değil mi?
evet, Docker dediğimiz aslında yani container'a verilen isim değil. Container teknolojisi genel bir teknoloji. Docker aslında şunu yapıyor. Bunu yönetebilmek için tool'ları sundu. Bunu yönetebilmek için ortak bir GitHub gibi public bir image repository oluşturdu. O yüzden Docker bu kadar popüler oldu. Docker dediğimiz olay aslında sanallaştırmanın bir adım ilerisi arkadaşlar. Şimdi biz ilk nasıl başladık? Fiziksel sunucularımız vardı, değil mi? Üzerine donanım kurduk. Donanımın üzerine ne kuruyorduk? İşletim sistemi. O işletim sistemini bir role dedike ediyorduk. DNS için bir fiziksel sunucu. İşte Active Directory bir fiziksel bilmem ne. O zamanları hatırlıyorsunuzdur. Müthiş bir utilizasyon aslında zararı, değil mi? Yani koskoca sunucu CPU sadece %5'te çalışır ama sadece o rol için ayakta kalmaya çalışıyordu. Sonra sanallaştırma geldi. Microsoft 2008 ile birlikte sanallaştırma çok değiştirdi yapıyı. Sanallaştırmada mimari nasıl? Donanımım var altta. Üzerine gene operating sistemi kuruyorum. Fakat operating sistemde sanallaştırmayı enable ediyorum. Hypervisor'ı altı alıp donanımın üzerine koyuyorum. Sanal makineler oluşturabiliyorum. Sanal makinenin içerisinde de rollerimi kuruyordum. Bu müthişti niye? Bir tane fiziksel sunucu içerisinde ben bir DNS sanal makinesi, bir işte IIS sanal makinesi, bir file server sanal makinesi kurabiliyordum. Ama günümüze baktığımızda arkadaşlar hem artık biliyorsunuz IT ile rekabet ediliyor. Hangi sektörde olduğunuz önemli değil. IT yatırımlarıyla rekabet edebiliyorsunuz. Bilişim yatırımlarıyla rekabet edebiliyorsunuz. Çok esnek bir yapı var. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. Gibi gibi sorunlar var. Bu dijital transformasyon dediğimiz yeni çağa girmek üzereyiz. Artık baktığınızda şu anki yapıya baktığınızda sanal makineler bile aslında var olan yükü veya elastik çünkü baktığımda ben diyelim ki bir aplikasyon çalıştırmak istiyorum. Bu aplikasyon sadece 3 gün çalışacak, belli bir görevi yapacak ve çekilecek. Şimdi bu çok övdüğümüz sanallaştırma teknolojisinde benim bunu yapabilmem için yeni bir sanal makine açmam, ona network bağlamam, memory, CPU bilmem ne bağlamam, işletim sistemi kurmam, işletim sistemi update bilmem ne yapmam. Sonra da o küçücük aplikasyonu kurup çalıştırmam gerekiyor. 3 gün sonra da bütün bu yaptığım şeyi geri almam lazım. Büyük bir zaman kaybı, değil mi? Container işte burada devreye giriyor. Container diyor ki en küçük seviyede ben sanallaştırma yapabilirim. Aplikasyon mu çalıştıracaksın? Gel bunu sadece çok ufak bir izole küme içerisinde çalıştıralım. Bu küme, bu container diyelim buna. Bu container'da sadece işletim sistemi kernel'ını paylaşsın. Tüm container'lar işletim sistemi alttaki container'daki, alttaki host'taki kernel'ı paylaşsınlar diyor. Ve bunu ben saniyeler içerisinde oluşturayım. Application'ını run et, geri çekileyim.
Peki abi
Saniye
buna
içerisinde destroy et.
uygulama sanallaştırma diyebilir miyiz o zaman mantıklı?
Ya bildiğimiz uygulama sanallaştırma değil. Biz uygulama sanallaştırmayı biraz daha farklı yapıyoruz. Gene bizim bir Hyper-V'miz var. Üzerinde işte koşan sanal makineler var. Bunlar üzerinde uygulamayı aslında sanallaştırmaya çalışıyoruz. Ama container çok daha lightweight, çok daha küçük, çok daha esnek bir yapı. En güzeli de container aslında şeyi, community'si. Bu ne demek container community'si? Bir kere Microsoft dedi ki ben artık bu oyundayım. Docker'ı full destekliyorum dedi. PowerShell'in kendi CMD ileti var. Aynı zamanda Docker'ı da full kullanabilirsiniz dedi Windows Server'lar içerisinde. Ve ben Windows Server 2016 içerisinde iki tane container tipim var dedi. Bir Windows container'ım var. Yıllardır bildiğiniz o Docker container'ları gibi yönettiğiniz. Bir de Hyper-V container'ım var dedi. Hyper-V container ile Windows container'ın farkı ne biliyor musunuz? Şu. Hyper-V container Microsoft'un sunduğu daha güvenli bir yapı. Şimdi ne dedim ben? Container'larınız var. Bu container'lar aynı kernel'ı paylaşıyorlar dedim. Aynı işletim sistemi kernel'ı. Bu bazı durumlarda güvenlik sıkıntıları oluşturabiliyor. Microsoft diyor ki gel aynı benim burada yaptığım gibi bir bir fiziksel sunucuya Hyper-V core koy. İçerisine nested virtualization Hyper-V'ler koy. Her biri içerideki nested'da da container'ları enable et. Container'lar birbirleriyle hiçbir kernel'ı paylaşmıyorlar gibi ek bir izole sunuyor. Ama günün sonunda özellikle çok karıştırmadan bu ayrı bir session olur. Container yapısı tamamen destekleniyor arkadaşlar. Microsoft içerisinde kullanabilirsiniz. Container enable edebilirsiniz. Container dediğim gibi ekosistemi çok geniş. Örneğin Docker Hub var mesela. Docker'ın online bir repozitörüsü. Ben direkt oraya gidip imajlara bakıp oradan bir imajı download edebilirim. Docker'da mantık şöyle. Bir runtime var, container'ın koştuğu. Bir de imaj repozitörü var. Mesela diyelim ki core imajınız var. Nedir bu? Windows Server. Nano veya işte Windows Server Core. Kurdunuz bunu. Bu bir imaj. Bunun üzerine ben IIS'i kurdum. Bu IIS kurulu halini tekrardan bir imaj yapabilirim. Repozitöre koyabilirim. Bu ne demek? Başka biri geldiğinde benim Windows Core üzerine IIS kurulu imajımı direkt alıp üzerine istediği aplikasyonu koyup aksiyon alabilir. O aplikasyon kurulu hali de direkt imaj olabilir. Ve bunlar saniyeler içerisinde oluyor arkadaşlar.
Peki, şu an
veya Amazon'a baktığınızda hafta içerisinde bir haftada binlerce konteyner oluşturuluyor. Binlerce konteyner geri alınıyor. Konteyneri sanal makineyle karıştırmayın. Yani persistent datayı tutmak için değil. İşinizi yapacaksınız, çekileceksiniz. İş yapacak, çekilecek. Oluştur, işin bitince geri al. Şey içerisinde kurmak oldukça basit. Hemen hızlıca şöyle göstereyim size. Öncelikle şöyle bir, eğer Windows Server üzerindeyseniz, bakalım eğer benim şeyim destekliyorsa, install Windows feature'dı galiba. Containers yemesi lazım. Direkt bir feature olarak geliyor. Ben GUI'yi açarak GUI'den de yapabilirim ama artık biliyorsunuz PowerShell varken o kadar GUI'ye tıklamaya gerek yok. Abi, şu an yapacağım şu.
Sayende GUI'yi de göremez olduk abi artık.
Nasıl?
Sayende GUI'yi göremez olduk abi artık. Yani PowerShell. Herhalde bizim işte PowerShell'i kullanacağız.
Evet, o transition da biraz zor oluyor çünkü yıllardır bizi GUI'ye alıştırdılar Microsoft'la. PowerShell'e geçmek birazcık şey oldu, sıkıntı oluyor. Evet. Ama kesinlikle öneriyorum. Yani, benim zaten verdiğim seminerleri bilirsin, hep deli gibi yani PowerShell kullanın diye insanları şey yaparım. Evet, zorlamaya çalışırım.
Bir herhalde beni alıştıramadın ha.
Olur, o da olur ya. OneNote'un var mı şeyi? PowerShell desteği.
Yok, şeyde var abi. Windows 10'da var da hani kaldırma, ekleme falan, yani öyle çok bir elzem bir şey yok yani.
İyi bakalım. Şimdi şunu bekleyelim. Çok uzun sürmez diye umuyorum. O sırada ben anlatayım ne yapacağımı. Şunu yapmaya çalışacağım. Bir container rolünü enable edeceğim. Büyük ihtimal makineyi yeniden başlattırabilir bana. Ondan sonra direkt Docker Hub'dan, aslında Hub'dan değil, Docker'ın sitesinden Windows için üretilmiş Docker'ı indireceğim. Docker tool'unu indireceğim yani. Onu indireceğim. İşte bir zip dosyasıdır. Onu extract edeceğim. Ardından Docker'ın komut satırını kullanarak mesela var olan imajları göstereceğim. Docker Hub'a bağlanarak. O imajlardan da bir tanesini download edeceğim. Mesela diyelim ki Windows Core artı IIS contain imajını indirdiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer benim makinemde IIS ve Core Docker imajı varsa, ben saniyeler içerisinde, bakın, bir adet IIS çalıştıran container açmanız 10 saniye falan sürüyor. Yani diyelim ki 10 tane siteye ihtiyacınız var. Yaklaşık 1 dakika içerisinde birbirinden izole IIS çalıştıran container'a sahip olabiliyorsunuz. 1-2 dakika içerisinde. Bunu VM'le yapmaya çalıştığınız ve işiniz bittiğinde çekiliyorsunuz. Şimdi şu biraz yamuldu gibi, bir bakalım. Şöyle bir revert edebilirsem. Son bir deneyim. Çok zamanınızı almadan gösterebilirsek güzel olur. Bayağı bir, çünkü kafayı yedi gibi.
Yok, ana sesi çıkmıyor bu arada.
Abi hayranlıkla izliyorum çıkmaktan değil. Anlatıyor Anıl Hoca. Dinliyoruz bakalım.
Şurada bir management sunucusu var. Bir de DC var. Şu DC'de belki olabilir. Apply diyelim. Bu arada şöyle bir şey var. Checkpoint dediğimde. Hyper-V bilenler için bu özelliği de anlatalım. Hyper-V'deki checkpoint yapısı da değişti. Artık iki checkpointiniz var. Bir standart checkpoint, bir production checkpoint. Microsoft eskiden diyordu ki asla ve asla checkpointleri bir backup olarak kullanmayın, desteklemiyoruz diyordu. Ama artık diyor ki ben VM içerisindeki backup teknolojisini kullanarak checkpoint alıyorum. Artık production'da da checkpoint'i, snapshot'ı kullanabilirsiniz diyor. Backup'ın yerini almıyor hala ama aklınızda olsun, artık production'da destekleniyor. Zaten eskiden mesela ben checkpoint aldığımda makineyi döndüğümde bir anda açılırdı. Ama şimdi checkpoint'ten dönmek istediğinizde şey yapar. Makineyi boot eder. Çünkü bayağı point time şey oluyor. Makinenin capture'ını aldığı için production ortamında da snapshot'larınızı destekliyor. Bu da bir site yeni özellik olsun Hyper-V'deki.
Ben onu soracaktım abi.
Her tarafına baktıkça yeni özellikler çıkıyor ya.
Evet evet bayağı bir şeyler değişmiş.
Bu bakalım hala
abi, başlıyor. Şeyde ikinci bir disk oluşturuyor değil mi gene abi checkpoint'te?
Şey yapıyor, VHD'nin yanına, X'in yanına bir uzantısı A koyuyordu galiba başına.
Evet evet, abi VHD olarak.
Onları merge etmen gerekiyor falan filan.
Evet, hala mantık aynı yani.
Evet. Bu arada gene aklıma gelmişken bahsedelim. Yeni özelliklerden bir tanesi. Şeyler çok uzun sürerdi Mehmet, bilirsin. Yılların Hyper-V'cisisin sen. Checkpoint alma, checkpoint'ten dönme. Mesela fixed diskimiz vardı, bir de dynamic disk vardı. Evet, fixed disk direkt o diski allocate ediyordu diskte, öyle oluşturuyordu sanal diski. Bunları oluşturmak, mesela 100 GB'lık bir fixed diski ben bastığımda işte öğle yemeğine geliyordum, geri geliyordum. İşte %50'si falan oluşmuştu. Fakat bunlar NTFS diskleri değil. NTFS'in aslında sıkıntılarıydı. Artık yeni nesil bir şeyiniz var. Ne derler ona? Formatımız var NTFS dışında. RFES, RFS diye geçiyor. Bu artık Hyper-V için Microsoft diyor ki default file sistemidir. Sadece metadata ile çalışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben yeni bir fixed disk oluşturduğumda, bir makineyi bir makineden bir makineye yerlerini taşıdığımda veya işte checkpoint aldığımda, geri döndüğümde hepsi saniyeler içerisinde oluyor. Çünkü gerçekte taşımıyor. Sadece metadata'yı taşıyor, point ediyor. O yüzden aklınızda olsun, RFES artık default Hyper-V için.
Şunu demek istiyorsun yani abi, önceden hani fixed disk oluşturduğumuz zaman, fixed disk oluşturduğumuz zaman dediğin gibi çok büyük bir zaman kalkıyordu. Zaman dilimi
10 saniyeye geçmez. 100 GB 10 saniye falan, öyle söyleyeyim.
Ciddi misin abi ya? Şaka gibi ya. Bayağı bir şeyler değiştirmişler.
Bakın, install Windows feature dedim. Bu DC, umarım patlamayız DC üzerinde. DC üzerine install Windows feature dedim. Neyse ki şey demedi bana. Restart gerekmiyor dedi. Güzel. Şu an container feature'ım var. Şimdi şurada bir yerde benim hazır bir komutum vardı. Onu alayım. Şöyle bir...
Bu arada differencing disk kullanılıyor mu abi?
Yani çok rastlamıyorum ben.
Daha doğrusu hani çok kulak ortamları falan bir şey.
Şöyle yani differencing'den ziyade şey kullanılıyor. Dynamic ve fixed disk vardı biliyorsun. Dynamic kullanmayın derler performans istiyorsanız. Ama artık Microsoft diyor ki dynamic'in performansı da birebir fix ile aynıdır. O yüzden direkt fix etmenize gerek yok. Orayı allocate etmenize gerek yok diye söylüyor.
Peki bir de şöyle bir durum var abi. Şimdi ben burada diyelim fixed bir disk oluşturdum. 100 GB'lık diyelim. Bunu Azure'a upload ederken işte hani 100 GB bir data gönderiyormuş gibi oluyordu. Doğru değil mi?
Evet.
Bu evet. Hala devam edecek mi peki abi?
Yani o şey ya, fizik kuralı yani. Ya
değişmeyen, yani ben özellikle sordum bunu. Niçin sordum diyeceksin. Hani birçok değişiklik var. Hani belki onu da artık bir şekilde değiştirmişlerdir, bir şeyler getirmişlerdir diye
düşünüyorum. Yani bildiğim kadarıyla yok. Yani diski Azure'a taşımak aslında bu bulut mimarisinin sıkıntılarından bir tanesi. Yani buluta taşımada o büyük datanın atılması her zaman gerekiyor. Ama bildiğim kadarıyla Microsoft'un şöyle bir hizmeti var. Postalayabiliyorsun.
Evet, evet.
Yani direkt şey yapabiliyorsun. Diski adamlara gönderip alın bunu.
İrlanda'ya.
Nasıl?
İrlanda'ya. İrlanda'ya gönderiyorsun diskleri.
Gönderebiliyorsun ve şey yapabiliyorsun diye biliyorum. Denemedim ama duymuştum.
Bayağı da ameli var. Bilmiyorum, ben hiç kullanma denk gelmedim yani.
Şimdi bayağı bekletiyorum arkadaşlar. Kopyalayamadım bir türlü. O yüzden şunu yapmaya çalışalım. Umarım doğrudur bakalım. Şu an Docker'ın sitesinden bakın, PowerShell komutu download yapıyorum. PowerShell komutuyla aslında. Bunu da yapabilirsiniz. Bir tane zip dosyası download ediyorum. Şimdi download ettim. Ardından onu expand edeceğim. Yani zip'i açacağım. Pet'i aynı yazmam lazım. Pet şurada vardı galiba. Şu olması lazım. Zip. Tamam, bir de destination versem tamam herhalde. Onu da şey yapalım. Environment program files diyelim. Tamam, açtık. Şimdi bakalım Docker çalışıyor mu? Şöyle yapsam. Environment head program files. Buralar birazcık çirkin komutlar. Environment variable'ı düzenlemem gerekiyor. Umarım doğrudur, bakalım. Şimdi Docker D, Docker servisini aslında install ediyorum, register ediyorum. Bunu direkt PowerShell'le de yapabilirsin ama milletin Linux'ta yıllardır kullandığı Docker komut satırının da Windows içerisinde destekli olduğunu gösteriyorum. Sanırım oldu. Hemen bir bakayım. Get service Docker geldi mi? Evet. Docker kuruldu şu anda. Start, şu an stop, hemen start edelim. Start service Docker diyelim. Evet, şu anda o yıllardır Linux üzerinde kullanılan Docker benim fiziksel Windows 10 desktop makinamın üzerinde kurulu olan bir tane farklı Windows Hyper-V nested üzerinde Docker servisini, container servisini çalıştırdım. Şimdi Docker'ın şeyi vardır, komut satırı, yani aşina olmadığımız için şöyle help'le bakabilirsiniz. Aklınızda olsun. Mesela neye bakalım? Makine üzerinde Docker imajları varmış şu anda, ona bakalım. Hiçbir imajım yok. Başka neye bakabiliriz? Herhangi bir container var mı? Oluşturulmuş. Container da yok. O zaman ne yapabilirim? Ben public Docker hub'ına bir bakabilirim. Docker search diyelim. Ne aratalım? Mesela Microsoft'la ilgili bir şey var mı? Microsoft. Bakalım. Şimdi Docker public hub'ına gidebilecek mi? Network enable ettim değil mi ben? Ettim. No such host. Evet, internette bir problem var gibi gözüküyor. Docker search. Docker search. Geldim. Bakın burası müthiş. Şu an public Docker hub'ına, o yıllardır kullanılan milletin imajı olur. Mesela Gökhan sen bilirsin. Application'da nedir? İşletim sistemi vardır. Üzerine framework'ı kurarsın. Atıyorum .NET'tir veya işte başka bir framework'ı kurarsın veya işte open source'lar. Onun üzerinde de application'ın vardır. Bunların her katmanı için ayrı ayrı public imajlar var. Milletin rate'lediği, hiçbir security açığı olmayan, herkesin onayladığı. Direkt buradan o imajı istediğin şekilde, mesela üzerinde işte 2016 kurulu olan işte IIS veya işte Apache Server veya işte WordPress kurulu olan CentOS gibi imajları ben hızlıca alabilirim. Almak için de yapmam gereken çok basit. Pull komutunu kullanacağım. Yani yukarıdan bana getir neyi? Mesela Microsoft IIS'i indir arkadaş dediğimde başladı. Şu an burayı bekleyemeyiz tabi ama büyük ihtimal 1-2 byte vardır diye düşünüyorum. Docker imajını yüklüyor otomatikman bana ve günün sonunda bir Docker imajım oluyor. Docker imajda base bir Windows server'ım var. Üzerinde de IIS kurmuş birisi. Bunu imajlamış, repozitörü koymuş. Ben pull'la Windows makinama çaktım. Bundan sonraki işlem ne biliyor musunuz? Yani vaktimiz yetmeyecek, 3 GB dedi. Ama şöyle komutunu göstereyim en azından. Yapmam gereken sadece şu. Docker run deyip işte interaktif modda portu 80 olsun. Sonra da imajın ismini yazıyorum. IIS. Bu kadar. Bunu yaptığım anda ne yapıyor biliyor musunuz? Birkaç saniye içerisinde, şu an zaten o session içerisinde değilim. Birkaç saniye içerisinde o imajı kuruyor. IIS kurulu olan izole bir container çalışıyor. Bundan 10 tane aynı anda açabilirsiniz. Hemen başka bir sunucuya gidin. O porttan bu IP'ye ulaşın. IIS web sitesi göreceksiniz. Saniyeler içerisinde. Ve bu binlerce farklı senaryo var. Binlerce farklı şey var ve Docker işte RM yaparak da Direkt bunu destroy edebilirsiniz.
Evet,
bitirip edebilirsiniz.
Eski Linux.
Listeleyebilirsiniz. Bu komutlar zaten RM sakat komutlardan bir tanesidir. Unix.
RM miner. Hele en güzel RM miner.
Evet. Uçurur her şeyi. Linux bakabilirsin hemen.
Uçurmadı hiçbir şey yok.
Genel olarak böyle. Bunu download ettiğinde şu an videoyu izleyenler download ederse gösterdiğim komutlarla hızlıca run ederler. Direkt PowerShell Native CMD iletlerimiz de var. Docker'da kullanabiliyorsunuz. Bana göre Microsoft'un son yıllardaki en stratejik hamlelerinden bir tanesi. Çünkü Docker arkadaşlar, Docker değil, container gerçekten çok çok fazla göreceğiz. Yani sanallaştırma adaptasyonu nasıl gördüysek container'da öyle göreceğiz. Kaçışı yok. Ve bunu native olarak artık Windows ve Hyper-V üzerinde nested'ın içerisinde de biraz karışık oldu ama setup bu production'da desteklenen bir setup kullanabilirsiniz. Hem Docker tool'unu destekliyorum, Docker hub'a ulaşabiliyorum. PowerShell'in kendi native CMD iletleri de var, onları da kullanabiliyorum. Full support. Yani o DevOps dediğimiz yeni trende Microsoft tam olarak 2016 ile birlikte hazır. Cloud-borne application'lara hazır. Her şeyle full open source dünyasını, o chef'leri, puppet'ları, container'ları, her şeyi destekleyen bir işletim sistemiyle, bir Hyper-V ile karşı karşıyayız.
Harika.
Bitirmeden son olarak başka bir şey yok aslında da daha bunun ekleyeceğim böyle 10-15 tane daha feature vardı böyle söyleyeyim. ama başka zaman başka bir session'da artık bunları anlatırız. Çok özetle gerçekten canavar gibi bir Hyper-V ve Windows Server 2016 geliyor. Tamamen cloud enabled, Azure'la direkt entegre ve bu bahsettiğimiz yeni nesil trendlerin hepsini de destekleyen bir yapı. Benden bu kadar arkadaşlar.
Anıl, ağzına sağlık. Hayranlıkla izledim. Biliyorsun benim alanım değil burası. Hani anlattıkların %90'ını bilmiyorum zaten. Ama güzel oldu. Birkaç şey görmüş oldum. Umuyorum vatandaş da dinleyen abilerimiz, ablalarımız, öğrenciler de bir şeyler kazanmıştır, bir şeyler öğrenmiştir. Evet. Mehmet'im sorun var mı? Bilmiyorum yeteri kadar sorduk herhalde bugün. Bayağıdır da 1,5 saati geçti herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Abi zaten soru soracak hal bırakmadı. Her şeyi anlattı. Ben checkpoint soracağım. Tam ağzımı açacağım. Checkpoint'i anlatıyor.
Yani ama güzel oldu çünkü sıçradık yani. Hep özellikler arasında sıçradık yani.
Ya evet, abi gerçekten harika anlattın. Diline sağlık. Yani hani müthiş anlattın.
Eyvallah.
Anıl, şuradan da o zaman vatandaşa söz alabilir miyiz? Bundan daha birkaç videoda beraber çeker miyiz? Daha gösterir miyiz daha Hyper-V ve Windows Server yeniliklerini? Hani Gökhan, bunun 3. videosu gelir mi?
Beni biliyorsun. Yani bu konuda ben şöyle söyleyeyim. 2007 yılında blogumu açtım. Anıl Erdoğan.com. O zaman piyasada hiçbir community yoktu, öyle söyleyeyim. Yani bir tane işte sistem uzmanı vardı, hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir şey yoktu. O zamandan beri tek söylediğim, her konuda her şeye destek veririm. Asla bu community sadece burada kalalım, başka bir yerde linkleri paylaşmayalım falan. Bu tamamen community'nin mantığına bana göre zaten aykırı geliyor. Evet. Bundan yıllarca savaştım, yıllarca şey yaptım. Kendim böyle video çekerken de herkesi davet etmeye çalıştım. Yani asla bir tarafa geçmedim. O yüzden şöyle bir söz verebilirim. İstediğiniz kadar çekebiliriz. Yani 20 de 20 çekelim, 30 de 30 çekelim. Hiç abi, problem değil yani.
Yalnız bak biz yüzsüzün tekiyiz, onu söyleyeyim baştan ha.
Hiç problem değil ya. Problem değil. Hiç istediğiniz kadar yapabiliriz yani.
Harikasın. O zaman yani burada bırakalım.
Hyper-V'ye de gerek yok. Yani Azure'da konuşabiliriz. System Center'da konuşabiliriz. PowerShell konuşabiliriz.
Hatta SharePoint konuşuruz.
SharePoint de konuştum. SharePoint'i ben kullandım bayağı. Orchestrator'da onları oradan topluyordum. Sormak istediğim birkaç konu var aslında. Konuşalım.
Konuşuruz. Eyvallah. O zaman burada bırakalım. Çok teşekkür ederim sana Anıl. Mehmet'im senin de soruların için. Şimdi Anıl Hoca'yı yalnız bırakmadım burada. Sen daha eski Hyper-V'sin. Bayağı bir şeyler biliyorsun. Güzel sorular sordun. Senin de ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Herkes işte... Ya beğenen beğenmiştir, beğenmeyen zaten arkamızdan küfür eder. Buradan da böyle söyleyelim. Herkese hoşça kalın diyelim. Anıl'ım çok teşekkür ederim. Mehmet seninle de bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.
Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.